Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 27 Ekim Çarşamba. Yıl 2021, ay 10, gün 300, Hızır 175.
1443 Hicri, Rebiül Evvel 21, 1437 Rumi, 2014.
Balık fırtınası.
Günün tarihi. 99 yıl önce bugün 27 Ekim 1922'de İtalya'da faşistler başlarında lider Mussolini ile birlikte Roma'ya yürüyerek yönetimi ellerine geçirmişlerdi.
239 yıl önce bugünse yani 27 Ekim 1782'de İtalyan kemancı ve besteci Niccolo Paganini Cenova'da doğmuştu. Paganini'nin keman için bestelediği 24 Capriccio'su çok meşhurdur.
Ve 15 yıl önce bugün 27 Ekim 2006'da usta karikatürcü Semih Balcıoğlu vefat etmişti.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı Mourir pour Deside, Fikirler için Ölmek adlı şarkısıyla yaptık Georges Brassens'in. Brassens, Fransa'nın ünlü, en önemli, ikonik şair, şarkıcı, yazar, sanatçı, müzisyenlerinden biri. 100 yaşındaydı. 22 Ekim 1921 doğumluydu. Onun 100. yaşını kutlamaya devam ediyoruz Açık Radyo'da. Ve çok büyük bir şık şarkılarıyla çok ünlü şairleri de şarkılarına dahil etti. Şiirleriyle Louis Aragon, Paul Verlaine, François Villon gibi ve her zaman anarşist muhalif bir kimliğiyle ömrünün sonuna kadar kaldı. Bu şarkısında da 29 Ekim 1981'de de hayata veda etti. Bundan tam 40 sene önce aşağı yukarı. Onun 100. yaşını kutluyoruz. Ve Fikirler için Ölmek harika bir fikir. Ben neredeyse fikrim olmadığı için kaçırıyordum bu fırsatı diyor. Böyle ve çok tamam, bu Fikirler için Ölmek iyidir ama yavaş bir ölüm olsun ne olur diye devam eden çok İlginç sözleri olan da bir şarkı. Tanrılar her zaman çok susuzdur. Hiçbir zaman yeterince doymazlar onlar. Ve her zaman tekrar ölüm ister, ölüm ölüm diye. Fakat hiç olmazsa yavaş bir ölüm yapalım olsun diye giden sözleri vardı şarkının. Georges Brassens'e kulak verdik ve şimdi tarihte bugüne göz atalım.
1962 yılında bugün Küba füze krizinin zirvesinde Sovyet denizaltısı B-59'un ikinci komutanı Vasily Arkhipov, kaptanının Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerine nükleer torpido fırlatma emrini reddetti ve muhtemelen bir nükleer savaşı engelledi. Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah taşıdığından habersiz denizaltı yüzeye çıkmaya zorlamak amacıyla yakınlarına derinlik bombaları bırakıyordu. Moskova ile telsiz bağlantısını kaybeden Sovyet subayları 3. Dünya Savaşı'nın başladığını düşünüyordu. Arkhipov ise aynı fikirde değildi. Nükleer silahın ateşlenmesi için 3 subayın oy birliğiyle onayı gerekiyordu ve bir tek Arkhipov karşı oy kullanmıştı. Onun muhalefeti sayesinde nükleer silah ateşlenmedi ve insanlık büyük bir felaketin eşiğinden döndü.
Evet, yani Vasily Arkhipov, pek adını da duymadığımız B-9 ikinci komutanı, bir Sovyet ya da Rus diyelim subayı. Bunu bugün yaşıyor, konuşuyorsak, şarkılar söyleyip şiirler dinleyebiliyorsak ve tartışmalar yapıyorsak, bu adını bilmediğimiz bu kişi için. Kişiye borçluyuz bütün bunları. Yani nükleer bir felaketin eşiğinden döndü demek bile azımsamak olur. Çünkü Kuzey Yarıküre bir anda yok olabilirdi. Sadece tek oyla bu şekilde döndük. Bir başka olayda da gene bir Sovyet subayının oy kullanması, karşı oyuyla da dönülmüştü. Yani bu iki insana borçluyuz varlığımızı ve çocuklarımızı ve torunlarımızın varlığını da. Şimdi de iklim eşiğinde, felaketin eşiğinde bunları konuşuyoruz. Evet, 1970'te bugünse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Richard Nixon'ın Cumhuriyetçi yönetimi uyuşturucuya karşı savaşın bir parçası olarak, adı da biraz uzun olan bir yasayı kabul etti. Kapsamlı uyuşturucu suistimalini önleme ve kontrol yasası bu. Nixon'ın danışmanlarından John Ehrlichman daha sonra Denbaum'la Harper's dergisinde bir röportajda, mülakatında şunları itiraf etti. Şöyle diyor John Ehrlichman: 1968'deki Nixon seçim kampanyası ve ondan sonraki yönetimin, Nixon yönetiminin iki düşmanı vardı. Birisi savaşa karşı olan, savaş karşıtı sol ve bir de siyahlar, siyah halk. Ne dediğimi anlıyor musun diye soruyor Harper's dergisine de. Ne savaşa karşı olmayı ne de siyah olmayı yasa dışı kılamayacağımızı biliyorduk ama halkı hippilerin esrarla, uyuşturucuyla ve siyahlarınsa eroinle ilişkilendirmelerini sağlayarak, ardından her ikisini de ağır şekilde kriminalize ederek, suçlu bularak bu toplulukları engelleyebilirdik, buna giriştik. Liderlerini tutuklayabilir, evlerini basabilir, toplantılarını bölebilir ve her gece akşam haberlerinde onları karalayabilirdik. Bütün bunları olup bittikten sonra 1970'te söylüyor Nixon'ın seçim kampanyasında. Yani Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük, en güçlü devletinin başkanının kendi halkına başta olmak üzere bütün dünyaya nasıl komplo kurduğunu ve bu komplonun da içinde nasıl yer aldıklarını, uyguladıklarını düpedüz anlatıyor ve bunun da hiç şimdi bilmiyoruz. Yani ne Vasily Arkhipov'u biliyoruz ne de artık kimse hatırlıyor John Ehrlichman'ı ve Nixon'ı. Yani uyuşturucu hakkında yalan söylediğimizi biliyor muyduk? Elbette biliyorduk diyor ve her gece akşam haberlerinde onları karalıyorduk.
2018 yılında bugün ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Pittsburgh şehrindeki Tree of Life, yani Hayat Ağacı sinagoguna faşist bir saldırı gerçekleşmişti. 11 kişi öldürüldü ve 6 kişi yaralandı. Katil Yahudilerin beyaz Amerika'nın altını oyduğunu iddia eden karanlık bir komplo inancı üzerine hareket etmişti. Bu çarpık fikre göre Yahudiler Latin Amerika'dan bir göçmen konvoyunu Amerika'ya getirerek ülkenin işgalini sağlıyorlardı. O dönemde Latin Amerika ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne girmeye çalışan göçmen konvoylarına karşı Başkan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ağır ırkçı açıklamalar yaparak göçmenleri hedef gösteriyordu. Trump'ın Pittsburgh katliamı sonrası şehri ziyarete gelmesine karşı hem aileler hem vali hem de 70 bin Pittsburghlu bir mektup yayınlayarak Trump açıkça beyaz üstünlükçülüğe karşı bir açıklama yapmadıkça şehre gelmemesi çağrısı yapmışlardı.
Yani yarım yüzyıl farkla aynı günde 1970'te ve 2018'de neredeyse yarım yüzyıl sonra hiçbir şeyin değişmediğini yani dünyanın en güçlü devletinin başkanlarının siyahlara ve sol savaş karşıtlarına karşı nasıl komplolar kurduğunu açıkça ortaya koyan iki olayı aynı günde 48 yıl arayla aynı günde görmüş oluyoruz. İşte böyle faşistler ve dünyanın çalışması bu şekilde cereyan ediyor. Günümüzde de daha az tehlikeli değil tabii durumu. Şimdi kısaca bakalım. Öncelikle bir kere iklim konusuna bir ağırlık vermek gerekiyor. Her zaman yaptığımız şey bu ama onun da ötesinde ciddi bir raporlar birbirini kovalıyor yani özellikle de Birleşmiş Milletler'in sera gazı seviyelerinin 2020'de rekor yüksekliğe ulaştığı raporu vardı ve yani çok net olarak görülüyor ki Paris İklim Anlaşması ve 2015'te yapılan ve Türkiye'nin tam 6 yıl sonra onayladığı taraf olduğu bu anlaşmanın ana hedefi yani dünyadaki ısınmanın, atmosferdeki ısınmanın 1,5 derecede tutulabilmesi en fazla. Yani iki de lafı var ama çok daha tercih sebebi olarak 1,5 derecelik bir artışta sınırlamak şart diyen Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini tutturmanın çok uzakta olduğu ülkelerin bunun çok uzağında olduğu net olarak bir kez daha yeni Birleşmiş Milletler raporuyla ortaya çıktı. Bu feci bir haber aslında. Petteri Talas, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün başı diyor ki gene bütün ana rekorları kırdık diyor. Sera gazı denen başlıca şeyleri UNDP'nin şeyi Dünya Meteoroloji Örgütü'nün affedersiniz Başkanı Petteri Talas diyor ki bütün rekorları kırdık. Karbondioksit, metan ve azot oksit. Şu anda 2,5'la 3 dereceye doğru arasında bir yere doğru gidiyoruz. Isıtmanın durumunu 1,5'la 2 derece en fazla 2 derece ama çok daha tercihen 1,5 tutalım dedik. Olmadı diyor. Ve ayrıca yeni bir rapor daha çıktı. Zengin ülkeler bu 100 milyar dolarlık yılda daha yoksul ülkelere bu iklim krizine adapte olabilmeleri, bir hiç olmazsa biraz uyum ayak uydurabilmeleri için, uyum sağlayabilmeleri için 100 milyar dolar yılda vermenin çok çok ötesinde altında kaldıklarını söylüyorlar. Bu da fevkalade ciddi bir durumu ortaya koyuyor ve belki de en önemlisi İşte Salı günü ortaya çıkan yeni raporu da hemen söyleyelim. Ondan sonra da zaten ışıkları ve radyonun şeylerini de kapatıp gidelim belki de. Değil mi? Yani biraz moral bozucu olabilir ama çok net ortada bir şey var. Covid-19 pandemisiyle büyük bir fırsat yakalamış olduğu belirtiliyordu dünyanın. Yani Build Back Better dedikleri. Yani yeniden geri dönüp daha kuvvetli bir şekilde inşa edebiliriz geleceğimizi diye özetlenebilecek bir şey. Ve bu fırsatı ezip geçmekte olduğumuzu bizzat Birleşmiş Milletler'in çeşitli Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri başta olmak üzere çeşitli kuruluşlarının COP26 öncesi yani Glasgow'da bu hafta sonu pazar günü başlayacak olan iklim zirvesinin öncesinde muazzam uyarılar geliyor ve Covid-19 pandemisiyle daha iyi bir fırsat yakalamıştık ama şimdi eğer bu iklim taahhütlerini iklim hedeflerini çok daha güçlendirmezse ülkeler o zaman gelecekte en az 2,7 derece artacağı görülüyor. Bu yeni rapor yani dün yayınlandı ve ülkelerin şu andaki hedeflerinin karbonu azaltma taahhütlerinin 2030'a kadar sadece %7,5'unu tutabiliyorlarmış, değil mi? Özdeş.
Yani bu bir de galiba anladığımız kadarıyla iyi ihtimal bu arada 2030. Çünkü daha 2 hafta önce Birleşmiş Milletler raporu bu şekilde devam edecek olursa %16 artış olacağını karbon emisyonlarında söylüyordu. Şimdi ise yüzde kaç demiştiniz?
%7,5 2030'a kadar, yani önümüzdeki 9 sene içinde.
Evet, bu arada IPCC raporu 2030 yılına kadar en az %45 azaltım olması gerekiyor. 2030 yılına kadar, 2050 yılına kadar ise net sıfıra geçilmesi gerektiğini söylemişti. Bu ise çok oldukça uzak.
Yani %45 gerekiyor demişlerdi ki o bile yetersiz bulunuyordu. Tabii. O tartışılıyordu. Şimdi %7,5 olacağı söyleniyor aşağı yukarı. Yani karbon diyor, emisyonlarını, salımlarını azaltmak bugünkü hedef olarak kondu. Bu yani mümkün değil bilim insanlarının söylediğine göre. Ancak belki fizik kurallarını değiştirebiliriz. Onları yapmak gerekiyor. Yani bu kadar absürt bir durumla karşı karşıyayız. Şakada kaldıracak bir durum olduğunu sanmıyorum ama hakikaten yani bilim insanları ki bunların muazzam bir araştırmayı da söyledik geçenlerde. Binlerce, on binlerce araştırmanın meta analizi yapıldığında %99,9'unun bu şekilde gerektiği yani karbondioksit emisyonlarını azaltmanın şart olduğunu ortaya koyuyordu. Yani küresel ısıtma vardır ve iklim krizi mevcuttur ve fizik kuralları gereği bunların azaltılması şarttır diyenlere rağmen yapmıyorlar. Yani büyük petrol şirketleri, kömür şirketleri ve büyük finans, onları finanse eden bankalar, sigortalar yapmıyorlar ve politikacılar da onlara uyuyarak bunu işlemiyorlar. Yani bu çok önemli. Pazar gününden önce yani biraz daha üzerinde durabiliriz bunun. Hakikaten bundan daha önemli bir haberi düşünmek bile kolay değil. Antonio Guterres'e bakalım şimdi. %45'ten yani bahsediliyordu. Şimdi %7,5 olacak deniyor. Yani toplama çıkartması biraz olan, kara cümlesi azıcık olan insanlar da eminim bunu hesaplayabilirler. Bu tam bir felaket hesabıdır yani ve bizzat dünyanın kurduğu en büyük örgüt Birleşmiş Milletler, en büyük bilim heyeti Birleşmiş Milletler'in IPCC denen Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli heyeti, onlar söylüyor ama uymuyorlar. Antonio Guterres şey demiş, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, yani gümbürtülü bir, yani gök gürültüsü gibi bir uyanış, dünya liderlerine uyanış çağrısı, uyanın çağrısı. Ve yani özellikle de uzmanlar artık fosil yakıt şirketlerine, kömür, gaz ve petrol şirketlerine çok ciddi eylemler alınmazsa mahvolduk diyorlar yani. Yani yüzden fazla ülke açıkça taahhütte bulundu. Net sıfır emisyonlarına yüzyıl ortasına doğru. Bu bile iklim faciasını önlemeye, uzaklaştırmaya yeterli olmayabilir. Birleşmiş Milletler'in emisyon raporu, yeni salımlar raporu, yani ülkelerin niyetleriyle, taahhütleriyle bunun yerine getirmek için gerekli eylemler arasında, yani hareketler, somut davranışlar arasında muazzam bir uçurum olduğunu söylüyorlar net olarak. Yani bütün bu sıfır salıma verilen taahhütler, sıfır salım yapacağız diyen taahhütler gayet muğlak bulunmuş. Yani emisyonlarla bu 10 yılı içinde, yani daha net nasıl olabilir bilmiyorum. 2030'a kadar artık 8 yıldan biraz fazla bir zaman var. Yani bu 10 yıl içinde emisyonların çok ciddi kısıtlanması gerekiyor ki küresel ısınmanın potansiyel olarak felaket boyutuna ulaşmasını engellemek için. Yani Guterres demiş ki, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, tamamen bu raporun da gösterdiği gibi the heat is on demiş. Yani alev alev yanıyoruz işte anlamına geliyor ve ihtiyacımız olan liderlik de yok ortalık yerde. Uzakta, uzakta yok böyle bir şey demiş. Yani ülkeler büyük bir fırsatı, devasa bir fırsatı kaçırmaktalar. Yani COVID-19'un mali ve geri dönüşü sağlayacak olan şeyleri, sürdürülebilir kaynaklara geçmek için COVID-19 pandemisine karşı masrafları kısıcı, gezegeni kurtarıcı bir yol bize çizdi aslında. COVID'le mücadele imkanı verdi. Ve dünya liderleri COP26 zirvesi için hazırlanırlarken bu rapor gerçekten baş döndürücü ve kulakları sağır edici bir uyan çağrısıdır. Daha ne kadarına ihtiyacımız var demiş. Hakikaten daha ne diyebilirdi bilmiyorum.
Ama hemen buna rağmen, bu açıklamaya rağmen, mesela Avustralya dünyanın en büyük kömür ihracatçısı 2050 net sıfır planlarını açıklamış. Guardian'da yer almıştı bu haber. Yine aslında hiçbir somut nasıl bunu yapacağına dair veri olmamasına rağmen, mesela 2030 yılına kadar %30-35 kadar bir indirim, karbon emisyonlarında indirim, 2050 yılında ise net sıfır demiş. Hem somut olarak belli değil nasıl bunu yapacağı, hem de 2030'a kadar %35 bile aslında oldukça yetersiz. Çünkü en az %45 zaten gerekiyor ve bu tabii gelişmiş dünyanın çok daha fazla oranda aslında karbon salımında azaltıma gitmesi anlamına geliyor. Bu koşullar altında nasıl başarılacak? COP26'da zaten deniyordu. Yine Guardian'da yer alan haberlerde. Yani bu işte karbon salımları meselesinde çok bir şey beklemeyin. Önemli bir adım beklemeyin. Zaten COP26'ya gerek yok. Bunu zaman içerisinde halledebiliriz diye açıklamalarda bulunmaya
evet,
başlamış.
Tamamen laga luga. Yani şimdi evet, bu şeye devam edeceğiz. Aslında bu bugüne kadar yaptığımız Açık Gazete programlarının en keskinlerinden biri oluyor. Çünkü birdenbire bütün dünyanın gidişatına ilişkin en temel birkaç rapor birden yayınlandı bu hafta içinde. Aynı zamanda da mesela şeylerden de bahsetmek gerekiyor. Bir yandan Sudan'da darbe oldu ve korkunç karışık şeyler oluyor. Yani muhalefet edenleri de öldürmeye bile başladılar. Korkunç şeyler oluyor. Bu Sudan'da, Güney Sudan'daydı. Oysa iklim krizi yüzünden 60 yıldan beri görülmüş en büyük sellerin olduğunu Birleşmiş Milletler açıklıyor bir yandan. Arkasından mesela şeyden de bahsedebiliriz. Bu rekorlar kırıldıktan sonra Sudan'ın kuzeyinde büyük buhran var. Güney Sudan'da da büyük bir sel felaketi var. Arkasından bizim bulunduğumuz, Türkiye'nin de bulunduğu ülkeye gelelim, bölgeye gelelim, Akdeniz'e. Şimdiye kadar pek rastlanmamış fırtınalar İtalya'yı vurmuş mesela. Sicilya'da ve Kalabriya'da hiç görülmemiş şeyler. Ayrıca Cezayir ve Tunus'ta da seller var. Ve Sicilya'da zaten daha 2 ay önce 49 dereceyle muazzam bir rekor kırılmıştı. Celsius yani. Ve burada şeyde de, Amerika Birleşik Devletleri'nde de, Kaliforniya'da yangınların hemen arkasından şimdi de rekor, Ekim rekorlarının tamamen kırıldığı büyük seller var. Kuzey, merkez, orta ve Kuzey Kaliforniya'da, Sacramento ve San Francisco'da bütün kayıtların tutulmaya başladığından beri, yüz küsur yıldan beri en ıslak, yani en nemli, yağmurlu Ekim günlerini şey yapmışlar. Bir de ayrıca Kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde New York şehrinde de 48 saatten az bir süre içinde, 2 günden az bir süre içinde 1 aylık yağmur yağmış ve siklon hortum bombası denen olaylar oluyor. Bir yandan da işte şeyler var. Çok ciddi bir mücadelenin de izleri var. Onları da okumaya devam edeceğiz. Extinction Rebellion mesela New York ve Madrid sokaklarını durdurmuş, yok oluş isyanı. İklim protestocuları dünyada da yükselmeye devam ediyor. Ve Hollanda'da da en büyük emekli fonu fosil yakıtlardan çekildiğini açıklamış. 17 milyar dolardan fazlasını fosil yakıt şirketlerinden çekiyor. ABP diye bir şirket. Büyük bir mücadelenin de izleri var. Çok kritik bir döneme girmiş durumda. UNDP'nin yeni yok oluşu seçme kampanyası da başladı. G20 ve COP26 toplantılarının hemen öncesinde fosil yakıtlara dayalı ekonomilerin iklim üzerindeki negatif etkilerini gündeme getiren ve bu fosil yakıtlara yönelik sübvansiyonların kademeli olarak adil ve eşitlikçi biçimde kesilmesi gerekliliğini savunan yeni bir kampanya başlatıyorlar UNDP'den. Ve kısa bir film var, Türkçe seslendirmesinde Toprak Sergen'in üstlendiği bir dinozor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapıyor. Dünya liderlerini fosil yakıt sübvansiyonlarından, yani onlara destek verilmesinden, kredi açılmasından vazgeçmeye çağırıyor ve yok oluşu seçme diye bir kampanya başlatıyorlar onlar da. Ve bir de hem UNEP'in hem de DTU diye bir kuruluşun da beraber yaptıkları bir ortaklık sonucunda da emisyon açığı raporu 2021 yayınlanıyor ve insanlığın tamamen küresel ısınmayı 1,5 derecenin, yani endüstri çağı öncesindeki seviyelerin 1,5 derece üstünde tutma şansının artık kalmamak üzere olduğunu, sınırların bittiğini diye yeni bir rapor, emisyon açığı raporu 2021'de var. Tüm bunlar G20 halklarının da, yani dünyanın en zengin ülkelerinin nüfuslarının da iklim oylaması, çok büyük, 700 binden fazla yapılmış, insanla yapılmış bir araştırmadan bahsetmiştik. G20'de yaşayan erişkinlerin, yetişkinlerin %60'ından fazlası resmen artık acil tedbir istiyor. Yani her 3 erişkinden, yetişkinden ikisi artık iklim değişikliği bir büyük bir felaket olduğunu söylemişlerdi. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun. Devam ediyoruz, saat 8.30, 7 dakika geçiyor, 8.37 ve etkileri üzerinde konuşmaya devam edelim. Önemli birkaç haberimiz daha var, o da yani şeyden, iklimden tekrar iklime döneceğiz tabii. Bugün bütün gün iklim ve biyolojik çeşitlilik krizi üzerinde konuşmanın tam zamanı, ama işte Sudan'daki darbeden ve Türkiye'deki tezkerenin geçmesinden ve bu büyükelçiler meselesinden de devam edeceğiz, onlardan da bahsedeceğiz. En iyi, şimdi şeye dönecek olursak, Hollanda Meteoroloji Enstitüsü'nden de ilginç bir şey geldi. Ve Kraliyet'in Meteoroloji Enstitüsü KNMI, küresel ısıtmaya neden olan, sebep olan sera gazı salımının azaltılamaması durumunda, ki Birleşmiş Milletler'in bütün biraz önce okumaya çalıştığımız, özetlemeye çalıştığımız raporları hem IPCC'nin hem de UNEP denen Birleşmiş Milletler Çevre Programı diye adlandırılan, UNEP diye kısaltılan, bayağı uyarıcı, gök gürültüsünü, gümbürtüsünü, hatta Antonio Guterres'in deyimiyle alarm çanlarının çalmasına yol açan raporlarından Sonra bir de mesela işte böyle yerel şeylerden geliyor. Bilimsel raporlar Hollanda Meteoroloji Enstitüsü diyor ki bu sera gazı salımları azaltılamazsa deniz seviyesi 100 yılın sonunda 1,1 metre 200 santimetre yükselecek diyor. 1,2 metre. Yani Antarktika'daki, Güney Kutbu'ndaki buzulların erimesi hızlanıyor. Hollanda kıyılarında deniz seviyesindeki yükselmede 2 metreye kadar çıkacak eğer erime hızlanırsa diyor. Ve kendi araştırması yani IPCC'nin bulgularıyla, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli bulgularıyla kendi araştırmasını birleşip İklim Sinyali 2021 başlıklı bir raporda açıklamış. Bayağı ciddi bir olay değil mi? Beklenenden hızlı gerçekleşiyor diyor.
Evet, zaten IPCC raporu aslında 2018 yılında verdiği 2018 yılındaki raporunda alarm veriyordu zaten. Yani o zaman boşuna değildi, 2030 yılına kadar %45 en az karbon salımları azaltılmalı, 2050 yılında ne sıfıra ulaşılmalı deniyordu ki çok sayıda aktivist, ya özellikle Greta'da bu raporlardaki hesapların hatalı olduğunu, bir dizi işte havacılık, ulaşım, ihracat, ithalat falan, bunların hesaba katılmadığını söylüyorlardı. Buna rağmen mesela dün yine haberlerde okumuştuk biz de, Suudi Arabistan 450 milyon ağaç dikeceğini ama fosil yakıt üretime son vermeyeceğini, fakat 450 milyon ağaç dikince net sıfıra ulaşacağını söylemişti. O da 2060 yılına kadardı. Çin zaten 2030 yılına kadar değil azaltım, artış yapmaya devam edeceğini, 2060 yılında net sıfıra ulaşacağını söylüyordu. Yani aslında bilim insanlarının söylediği minimum düzeylerin dahi ötesinde açıklamalar yapmaya devam ediyor devlet.
Evet, en büyük kirleticiler de
Türkiye'nin de neydi? 2053'tü yanlış hatırlamıyorsam.
Niye 2053 2, evet.
Niye 2054, 2052 diye bilmiyoruz ama 2053.
Tabii ki biliyoruz, 1923'ün yıl dönümü.
Ha,
pardon,
olabilir, tabii.
İstanbul'un fethinin aynı zamanda. 1953'ün 500. yılı, kaçıncı işte neyse.
Evet, böyle.
Hesap etmek lazım. Evet, yani böyle bir şey var ama yani bu iklim değişikliğinin beklenenden hızlı bayağı yüksek. Birkaç yıl önce düşündüğümüzden daha yüksek diyorlar yani enstitü uzmanları Hollandalı. Ve Paris İklim Anlaşması uygulanmazsa ve gerekli önlemler alınmazsa daha da artacak diyorlar. Hatta hiçbir şey yapılmazsa mesela 2300 yılında 17 metreye yükselebilir, evet, diyor. Hollanda Krallığı'nın sonu anlamına geliyor. Zaten birçok yeri Hollanda'nın deniz seviyesinin altında, o setlerle büyük bir yani muazzam bir çalışmayla o setlerle ülkeyi böyle kurmuş durumdalar diyelim. Deniz seviyesinin altında kalmasına rağmen yer yer dike dedikleri meşhur. Ama işte böyle yani 9-10 kilometre yükseklikteki kuvvetli rüzgarların oluşturduğu jet akımı da iklim değişikliği nedeniyle zayıflıyor. Bu da ayrı bir şey. Yani bütün bu yıllardır giderek artan düzeyde anlattığımız şeylerin hepsi birdenbire hızla raporlar boyu gerçekleşiyor. Yani Hollanda'ya bağlı eski sömürge adaları da var. Karayipler'de iklim değişikliğine bağlı şiddetli kasırga ve aşırı yağışlar zaten meydana geliyor ve gelmeye devam edecek, artacak deniyor. Ayrıca sadece Karayipler değil, ta Kuzey Denizi'ne kadar ulaşabilecek. Eskiden biz Kuzey Buz Denizi derdik, artık Kuzey Denizi demekle yetinelim herhalde. Adı bile değişiyor yani. 1,5 derece ısınma sınırına çok fazla yaklaşıldı bir şeyde. Bu arada suların altında kalmasından bahsederken yani Orhan Pamuk'tan da İtalya Başbakanı'na açık mektup var. Yazar Orhan Pamuk'tan Mario Draghi'ye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP26 öncesi Venedik'i deniz seviyesinin yükselmesinden kurtarın diye bir çağrıda bulunuyor. Böyle bir şey var. Veneto di Scienze Lettere ad Arti IBSLA diye bir kuruluş var. İtalya'nın önemli eğitim kurumlarından birisi. İtalya Başbakanı Draghi'ye de Venedik'i kurtarma çağrısı yapıyor. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da kurum adına mektup yazmış Mario Draghi'ye. Ve bir zamanlar Venedik'teki Ca' Foscari Üniversitesi'nde edebiyat dersleri verdiğini, yani İtalya Başbakanı'na yalnız bir İstanbullu değil bir Venedikli olarak seslendiğini de hatırlatmış. Venedik'i ve dünyanın diğer bütün görünmez kentlerini kurtarmak sizin elinizde diyor. Önemli bir bakış açısı bu yani. Sizlere Venedik'te yaşamış, orada ekmeğini kazanmış biri olarak, bir Venedikli olarak şehrin içinden de seslendiğimi ifade etmek için belirtiyorum. Ve yalnız İstanbullu olarak değil, bir İstanbullu, Venedikli olarak da size en içten duygularımla sesleniyorum diyor. Ve şeyi de anlatmış yani. Venedik sokaklarında kayboldum sık sık. O kaybolmak coğrafyada değil, tarihte kaybolmak gibi sarsıcı bir duyguyla duyguydu diyor. Ve yani özellikle de büyük İtalyan yazarı Italo Calvino'nun verdiği ilhamla söyleyelim diyor. Venedik Pekin'dir, Boston'dur, Kyoto'dur, Kalküta'dır. Venedik St. Petersburg'dur, Madrid, Hamburg, Paris ve İstanbul'dur. Ve Venedik'i kurtarmak bütün insanlığı, bütün şehirleri, Lagos'u, Kahire'yi, Sao Paulo'yu, New York'u, Hong Kong'u kurtarmak olacaktır diyor. Çünkü yani şey Italo Calvino en iyi Venedik romanını yazmıştır ama görünmez kentlerde bir Venedikli Marco Polo, Çin İmparatoru Kubilay Han'a da Venedik'ten Pekin'e giderken yolda gördüğü kentleri anlatır. Yani benim gibi Venedik'in labirentlerinde ve tarihin içinde kaybolmayı sevenler dikkatli okurlar. Dar sokaklara asılmış çamaşırlardan, kulelerden ve başka belirtilerden anlatılan her şehrin aslında Venedik olduğunu anlarlar diyor. Sayın Başbakan diye bitiriyor. Venedik'i ve dünyanın diğer bütün görünmez kentlerini kurtarmak sizin elinizde demiş. Aynı şekilde mesela şey de var değil mi? Çok Avustralya'da yani kendi vatanlarını kaybeden adalar şimdi Avustralya'yı iklim yüzünden şeye götürüyor, mahkemeye veriyorlar. Böyle de bir ilginç haber var Guardian gazetesinde.
Evet, yani bu tabii artık son dönemlerde alıştık aslında devletlerin mahkemelere verilmesine. Özellikle genç aktivistler bunu yapıyorlardı. Bu sefer ise Avustralya ada halkları tarafından dava edilmiş durumdalar. Bunların bu davaların tabii nereye varacağını henüz bilemiyoruz. Çünkü bu gelişmekte olan bir süreç aslında. Biraz kendiliğinden gelişiyor. Hem iç hukuk açısından gelişiyor, hem uluslararası hukuk açısından gelişiyor. Hatta ekosit de deniyor. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dahil edilip edilmemesi bir tartışma konusu. Ama bu yargılamalar, yani bu mahkeme süreçleri önemli tabii bir içtihat oluşturması
açısından. Çok önemli,
açısından.
Evet. Yani çünkü bir de mesela yeni bir film, biraz önce birkaç gün, birkaç hafta önce de bahsetme fırsatını bulmuştuk azıcık. Ekotid diye,
evet,
bir Almanların yapmış olduğu, Almanya'da sanatçıların, yöneticilerin yapmış olduğu bir filmde çok net olarak konuyordur. Yani bizzat Başbakan Merkel'in de yargılandığını gösteren bir mahkeme filmiydi. Çok çarpıcı görüntüleri vardı.
Aynı şekilde bu Bozcaada Ekolojik Film Festivali'nde de gösteren The Code diye,
evet,
de bir film vardı. Bir belgesel daha doğrusu. Orada da bütün bu süreci, yani soykırım suçlarının uluslararası mahkemelere taşınması sürecinden başlayıp ekoside kadar bu sürecin nasıl geliştiğini anlatan bir belgeseldi.
Evet, Atlas Sarrafoğlu'nun da hem programcı dostumuz, iklim aktivisti dahil olduğu bir şeyde Tuvalu'yu kurtarma şeyi de var. Önemli bir hareket var ve böyle bayağı ciddi bir şekilde Alofa diye de açık kitap kitabında da yer alan bir madde var. Yani bayağı artık ülkelerini terk etmek, yere göç etmek zorundalar. Sadece kendisi kalmayı seçen dünyanın en genç demokrasilerinden biri, eski İngiliz sömürgesi. Şimdi ilk yok olan ülkelerden de biri olma ihtimali var. Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunlarla da...
Özür dilerim. Bu bahsettiğimiz Avustralya'yı mahkemeye verenler arasında ise Torres Strait adaları diye geçiyorlar. Bu adalarda aslında 65 bin yıldır yaşayan halklar Avustralya'yı mahkemeye vermişler. Dün
Torres Boğazı adaları, evet.
Evet.
Avustralya'nın en kuzeyi aslında.
Ve diyorlar ki 2030 yılına kadar Avustralya hükümetinin %74 karbon emisyonunu azaltması lazım. 2005 emisyon seviyelerine kıyasla aksi halde adalarının yok olacağını söylüyorlar. Çünkü kasırgalar vuruyor, erozyon gerçekleşiyor, sel felaketleri yaşanıyor adalarında ve bunların kendilerini oldukça olumsuz etkilediğini söylüyorlar. Ama en son Morrison yönetimi ise %30'u kadar, 2030 yılına kadar indirim yapacağını karbon emisyonlarından açıklamıştı.
Evet, yani Avustralya hiçbir şey sorumluluk almadan böyle gidiyor. Yani bu ada
hatta
benim,
nükleer
ben de bu
denemelerinde...
adayım diyor mesela adam, değil mi? Vaduan Pabai, Pabai diye birisiyle konuşmuşlar, Guardian'da var. Yani bütün hayatı boyunca orada doğmuş, büyümüş ve evi diye bakmış adanın bittiğini, yani Boigu adasının terk etmek zorunda kalmama inanamıyorum diyor. 65 bin yıllık kültür ve deneyim yok oluyor diyor. 7 çocuğu varmış. Boygu'yu kaybedecek Torres Boğazı'ndaki işte. Yani her şeyi kaybetmek demektir diyor mesela birisi öyle. Ovaduham Pabai Pabai diye birisi konuşuyor. Bütün böyle anlatmış. Sen ne diyordun, pardon sözünü kestim.
Yerli halkların yaşadığı bölgelerde nükleer denemelerin de yapıldığı söyleniyordu zaten 1970'lerde özellikle.
Evet, yani o kadar çok rapor var ki Yeşil Gazete'den de mesela Asya'da iklimin durumu raporu var. 2020 yılı kıtanın kayıtlara geçen en sıcak yılı olmuş durumda. Yani sel ve fırtınalardan yaklaşık 50 milyon insan etkilenmişti. Şimdi raporda yani yaşanan kayıplar Çin yaklaşık 138 milyar dolar, Hindistan 87, Japonya 83, Güney Kore'de 24 milyar dolar zarar etmiş. Böyle bir şey, zararlarda ekonominin büyüklüğü dikkate alındığında yıllık ortalama kayıpların Tacikistan için ya da Tacikistan için gayri safi yurt içi hasılanın milli gelirin %8'i yaklaşık, 7,9'u Kamboçya için de yaklaşık %6'sı, 5,9'u Laos için de 5,8'i kadar yüksek olması bekleniyormuş. Bu da yani bu etkiler uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma üzerinde önemli bir maliyete neden oluyor diyor Dünya Meteoroloji Örgütü Başkanı da. Ve okyanuslarda müthiş sıcaklık artışı var. Hint Okyanusu'nda, Pasifik'te ve Arktik, Kuzey Buz Denizi derdik. İşte Kuzey Denizi'nde ortalama deniz suyu yüzeyi sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Ayrıca Orta Doğu'da da tabii Arap Denizi, Arktik Okyanusu'nun bazı bölümlerinde ortalamanın 3 katı sıcaklık artışı yaşanıyor.
Yani 50 işte, milyon evet, kişi etkilenmiş. Sadece evet, 2020 yılında sadece Asya kıtasında. 50 milyon.
50 milyon, evet.
5 yani, bin kişi hayatını da kaybetmiş.
Evet, yani bu işte karbon offsetleri denilen telafi mekanizmalarının da tamamen bir sahtekarlık, yani uydurmaca bir şey olduğunu da ortaya koyan bir iklim grubunun da Common Dreams'den de önemli bir haber var. Friends of the Earth, Yeryüzünün Dostları Derneği, uluslararası kuruluş. Yani gezegenin ısıtılmasını önlemenin en iyi yolu fosil yakıtlardan tamamen kullanımından vazgeçmekten başka bir şey değildir. Gerçek ve inandırıcı çözümler için yani çevre facialarına karşı, acil durumlarına karşı gerçek ve inandırıcı çözümler net. Bunları kesmek zorundayız. Yoksa bu karbon offset dedikleri işte telafi mekanizmaları filan tam bir uydurmacadır, sahtekarlıktır demişler. Yani COP26 programında neler olduğunu da İskoç Etkinlik Kampüsü'nde gerçekleşecek iklim konferansının 2 hafta sürecek programı da açıklandı. Bunları da Yeşil Gazete'den görmek, okumak mümkün. Yani Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde ve İtalya'nın partnerliğinde ortaklığıyla düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'ndan bahsediyoruz. COP26 şimdiye kadar yani Paris'ten bu yana en önemlisi, hatta belki de şimdiye kadar yapılmış en önemlisi gözüyle bakılıyor ama birçok ülkenin temsilcileri, mesela biraz önce sözünü ettiğimiz ada ülkelerinin temsilcileri çeşitli sebeplerden dolayı vizeydi, Covid'di, parasızlıktı, gidemiyorlar. Bazıları temsil bile edilemiyor. Çok vahim bir durum var. Birleşmiş Milletler de uyarılarda bulunuyor. Birleşik Krallık'tan da Boris Johnson, COP26 Başkanı Alok Sharma ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşma yapmaları bekleniyor. Cumhurbaşkanı Türkiye'den, yani mesela Xi Jinping Çin'den gitmiyor.
Evet.
Büyük ölçüde belli oldu değil
Putin
mi?
Putin
gitmiyor. En büyük kirleticiler bunlar. Şeyin de gideceği belli değil. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
evet.
Biden hala belli değil. Bir haftadan az bir zaman kaldı. Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha yeni onaylamışken gidip gitmeyeceği konusunda net bir bilgiye ulaşmak mümkün değil. Yani çok ciddiye alındığı söylenebilir mi? Bilmiyorum. Ayrıntılı bir program var. Yani konuşmalar çarşamba günü 3 Kasım'da finans günü konferansta. Geleceğin finanse etmek net sıfır için finansal sistem 4 Kasım'da enerji günü olarak seçilmiş. İşletmeler, yatırımcılar, organizasyonlar temiz enerji, yenilenebilir enerji tartışmaları var. 5 Kasım Cuma'da.
Bu temiz enerji meselesi aslında önemli. Özellikle kömürden çıkış üzerinden konuşuluyor.
Evet.
Çünkü temiz enerji ve fosil yakıtlardan çıkış diye de geçiyor ama başını Fransa'nın çektiği 10 Avrupa ülkesi nükleer enerjinin temiz enerji olarak görülmesi ve fon verilmesi, temiz enerji fonlarından yararlandırılması gerektiğine dair açıklamada bulunmuşlardı. Herhalde bu da tartışılacak.
Evet, Cuma günü de Gençlik ve Halkı Güçlendirme Günü Yango ya da yani gençlerin sesini yükseltecek ve gençler için bir platform sağlayacak deniyor. Bir de çok sayıda alternatif şey de olacak. 6 Kasım Cumartesi günü zaten büyük etkinlikler var. Cuma günü zaten dünya FFF'in Fridays for Future grubunun büyük şeyi var. Dün bildirmiştik onu Greta Thunberg'in de kendi sitesinden de bildirdiği gibi. Cumartesi günü de alternatif, yani bir yandan konferansın 6 Kasım'daki etkinliklerinde doğa ve arazi kullanımı başlığı öne çıkarken aynı zamanda alternatif şeylerde, sokaklarda şey var, aktivistlerin gösterileri var.
Bu 5 Kasım Cuma günü Greta'nın da paylaştığı FFF'in eyleminde, Glasgow'da gerçekleşecek eylemlerde Greta işçilere de seslendi. Çünkü Glasgow temizlik işçileri özellikle COP26 sırasında greve gideceklerini duyurmuşlardı. Çalışma koşullarının ağırlığından dolayı Greta temizlik işçilerine seslendi. Siz de bizim grevimize katılın diye bir çağrıda bulundu. 5 Kasım'da birlikte grev yapalım diyordu.
Evet, ondan sonraki diğer haftayı da yani 8 Kasım'dan 11 Kasım Perşembe'ye son güne kadar devam edecek olan etkinlikleri de yarın biraz daha duyurma fırsatı buluruz. Şimdi biraz erken artık ama özellikle de şeyi söyleyelim. Yani çocuklar çok büyük ölçüde, gençler ve çocuklar artık buna katlanılamaz olduğunu söyleyerek büyük eylemlere hazırlanmaktalar. Ve şeyde de Stan Cox'la Noam Chomsky'nin yapmış olduğu sürdürülebilir, yaşanabilir bir geleceğe giden yol üzerinde çok şeyde Tom Dispatch denen internet dergisinde, gazetesinde yakından takip ettiğimiz, yani 2003'ten beri takip ettiğimiz şeyde çıktı. Onunla da Chomsky'ye sorulan soruları ve cevaplarını da belki bugün 9.30'dan sonra konuşma fırsatı buluruz. Önemli, yani yeryüzünün en büyük düşmanı Cumhuriyetçi Parti mesela, Grand Old Party denilen olduğunu açıkça ortaya koyuyor ünlü düşünür ve aktivist Chomsky. Onlardan bahsederiz. Evet, bir de Amerika'dan bahsetmişken Beyaz Evin Erdoğan-Biden görüşmesine dair soruyu yanıtlamadı gibi bir haber var. Sudan'daki darbecilerin liderinin orduyu iç savaşı önlemek için yönetime el koyduğunu söylüyor ordunun ve Başbakan Hamduk'u kendi sağlığı için, emniyeti için evinde tuttuğunu söylüyor.
Kendi evinde tutuyormuş.
Evet, kendi evinde.
Yani darbeci general savaşı, kendi evinde başbakan tutuyormuş.
Evet, iç savaşı önlemek için yönetime el koydum ama bir şey olmasın başbakana diye de onu evimde koruma altına aldım diyor. Sudan'da halk darbeye karşı sokağa indi, ölü ve yaralılar var. Türkiye'de de Suriye-Irak tezkeresinde meclisten onay çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin hayır oylarına karşılık AKP, MHP ve İYİ Parti'nin evet oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı. Bu ilk defa oluyor. 2 yıllık. Hep birer yıllıktı. Ve bayağı ciddi tartışmalar da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 14 soru var. Bu son tezkere neden 2023 sonuna kadar uzanan 2 yılı kapsıyor diye. AK Parti çok kızmış. Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır diyor. Tezkere maddelerini anlamayanların milli güvenlik konusunda alfabeyi bilmediği açıktır demiş. Ve işte Aydın Engin de T24'te 25 Ekim'i 26 Ekim'e bağlayan gecede Cumhuriyet Halk Partisi CHP diye bir yazı yazmış. Şimdiye kadar ki davranışlarının aksine Cumhuriyet Halk Partisi'nin birdenbire neden, nasıl tavır değiştirdiğini anlamaya çalışıyor. Kolay değil. Küçük ama büyük bir adım diyor. Bu kalıcı bir çizgiye dönüşür mü? Sosyal demokrasinin temel ilkeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne egemen olur mu? Acele etmeyelim, yoğurdu iyice üfleyelim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir karara ulaşmasına da, böyle bir adım atmasına da sevinmekten çekinmeyelim demiş.
Burada, bu arada tabii CHP'nin verdiği soru önergelerinde, yani mesele şey değil, savaş karşıtı bir tutum olarak görünmüyor belli ki. Başka bir sorunlar var, bunu 9.30'dan sonra belki biraz konuşuruz.
Biraz konuşma imkanı buluruz. Alman politikacılar da Türkiye'yi ahim kararları konusunda uyarmış ve aksi takdirde Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmesi kaçınılmaz olur diye, yani Osman Kavala bildirisiyle başlayan Büyükelçi krizinin belki gün atılan karşılıklı adımlarla aşılmış olması deniyor. Alman politikacılar tarafından memnuniyetle karşılandı diyor. Böyle bir uyarı da devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli de Anayasa Mahkemesi'ne kapatılmalı, Kavala da vatandaşlıktan çıkarılmalı demiş. Peki bunların bir kısmını da belki birazdan Cengiz Aktar'la konuşma fırsatı buluruz deyip şimdi ara veriyoruz.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Ömer, günaydın Özdeş.
Günaydın.
Efendim, bu tezkereyle başlayacağız tabii ister istemez. Bu arada Deva Partisi, ben evet oyu vermedim, çekimser kaldım demiş. Evet. Epey bir karıştı muhalefet yani. Cumhuriyet Halk Partisi de biraz yetmez ama evet gibi konuşuyor. Yani savaşa hayır demiyor. Orada ne işimiz var falan demiyor. Siz bu işi tam manasıyla yapamıyorsunuz diyor. Mesela Suriye'ye asker göndermek için ilk iki tezkereyi çıkardığımız 2014 de Suriye politikası neydi, bugün ne diye bir soru soruyor. Fırat'ın doğusuna vurgu vardı. O ne oldu diyor. İstiyor yani daha fazla toprak istiyor. Barış harekatının ana hedefini oluşturan Fırat'ın doğusunda 145 kilometre uzunlukta 30 metre derinlikte güvenlik bölge olacaktı. Ne oldu? Yapamadınız diyor yani. Ondan sonra güvenli bölge için mutabakat sağlanmıştı. Suriyeli mülteciler o bölgeye yerleştirilecekti. Üstünden 2 sene geçti. Ne oldu Suriyeli mültecilerin taşınması projesi diyor. Ya memnun değil yani. Tezkere'de atıf yapılan Astana sürecinde verdiğimiz taahhütlere ne oldu? İdlib çevresinde kurduğumuz, buna çok kızmışlar, 12 gözlem kulesinin akıbeti ne oldu? Bu kulelerin kaç tanesi hangi gerekçeyle boşaltıldı? M4, M5 otoyollarının güvenliği ne oldu? Yani tamamen oraları tekrardan alıp Hayat Tahrir-ül Şam'ın denetimine vermek gerekir demeye getiriyor. Ondan sonra bir de şehit şüheda edebiyatı var bir sürü. 33 askerimize Rusya'ya ne karşılık verildi? Yakan askerimiz, iki yakılan askerimize ne oldu diye soruyor. Yani genel olarak savaşa hayır demiyor. Tabii buna da şükür. Yani burada bir kırılma oldu muhakkak. Yani İyi Parti, yani Cumhur Millet Koalisyonu'nun diğer ayağı olan İyi Parti topyekün olmasa da bütün vekillerinin çoğu evet oyu verdi ve destekledi Cumhur Koalisyonu'nun tezkeresini. CHP ilk defa kendini açtı ve son dakikada olmuş, öyle anlaşılıyor. Muazzam bir telefon trafiği yaşanmış Kemal Kılıçdaroğlu'yla pek çok başka insan arasında. Hatta eski CHP'liler dahi devreye girmiş, öyle anlaşılıyor. Ve ilk defa böyle bir şey oldu. Bunun arkası gelir mi? Mesela şimdi önümüzdeki oylama, önemli oylama, bütçe oylaması. Bu bütçe oylamasında Cumhuriyet Halk Partisi savunma bütçesi tartışmalarında ne diyecek, ne yapacak? Nasıl oy kullanacak? Yani bu çizgiyi sürdürebilecek mi? Bütün bunlar soru işareti olarak duruyor. Bir de tabii herhalde aralarında toplanacaklar şimdi İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, biz ne yapıyoruz diye. Böyle bir hiccup diyelim, yani bir hıçkırık.
Evet, ben de bir şey ekleyeyim izninle. Yani Aydın Engin'in ilginç bir yazısı var. 25 Ekim'i 26 Ekim'e bağlayan gecede CHP diye. Biraz dramatik, yani komik. Aydın Engin'in deyiminden. Yani önceki gece CHP milletvekilleri yönetim kadroları uykusuz bir gece geçirdiler. Gece yarısına kadar biliyoruz hayır demek lazım ama ittifak ortağımız İyi Parti ile ters düşmek de yanlış olacak gibi bizleri sadece güldüren gerekçelerle tezkereye evet diyeceklerdi. Bunu gece boyunca defalarca ve farklı kaynaklardan defalarca teyit ettik. Gece bunun öfkesi ve utancıyla yatağa girdik diyor, senin de dediğin gibi son andaki değişikliği Cengiz. Sonra sabah oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezkereye hayır diyeceğini öğrendik. Bütün gece ne oldu, neler konuşuldu, karar nasıl değişti bilmiyoruz. Kendi adıma ben bilme ihtiyacı da duymuyorum ama sonucu CHP'nin kendini kuşatan, donduran, sosyal demokratlığına köstek olan Devlet Partisi saplantısından kurtulaşa doğru giden bir adım olarak değerlendirdim. Arkası gelir mi? Bu kalıcı bir çizgiye dönüşür mü? Acele etmeyelim, yoğurdu iyice üfleyelim ama CHP'nin böyle bir karara ulaşmasına da, böyle bir adım atmasına da sevinmekten çekinmeyelim demiş.
Muhakkak canım, yani hadi inşallah yani. Evet, üç kulüvallah bilerham okuyalım falan öyle. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğu da belli. Kadroların ne olduğu belli. Yani öyle çok da heyecanlanmamak lazım. Göreceğiz tabii. Yani ama bunun arkası gelebilecek mi? Pek çok başka mesele var. Mesela Libya tezkeresine geçen yılın Aralık ayında hayır demişti Cumhuriyet Halk Partisi'ni de hatırlatayım. Şimdi Libya'da mesela bir asker çekme meselesi var. Hükümet kıvırtıyor. Ne cihatçıları tam manasıyla ne de oradaki bölüğü çekiyor. Niyetli değil pek. Yani orada bir ses çıkarabilecek mi? Çünkü bütün bu savaş politikaları bir entity, yani bir aynı mantığa hizmet veren politikalar bunlar. Veya aynı mantıktan kaynaklanan politikalar. Dolayısıyla bir tarafta hayır deyip öbür tarafta evet demek veya desteklemek mümkün değil. Buna çok dikkat etmek lazım.
Evet, yani Türkiye İşçi Partisi tip amasız fakatsız hayır demiş yani Sera.
Anladık, onda bir şey, üç kişi.
Evet, üç evet. Kişi. Ama amasız fakatsız hayır diyoruz. Yoksul halk çocuklarının başka ülke topraklarında göz göre göre ölüme gönderilmesine izin vermeyeceğiz demiş.
Ya şimdi o romantizme gelene kadar Türkiye sadece asker yollamıyor ki sağa sola. Bir de Türkiye yani şu sırada Ankara harıl harıl SİHA satıyor. Yani insansız ölüm araçları satıyor bütün dünyaya. Mesela şu sırada Etiyopya'ya, Beşistan'a satıyor ki Etiyopya'da Mısır'la itişiyor şu sırada. Yani Ukrayna'ya satıyor. Ukrayna Donbas bölgesinde ilk defa dün Türkiye'den satın aldığı SİHA'ları kullandı. Kime karşı kullandı? Rusların koruması altındaki Donbas bölgesindeki Ukraynalılara karşı kullandı. Yani bu sadece bir işte orada şehitler olmasın, çocuklarımız ölmesin, işte yok kınalı kuzular falan değil yani bu hikaye. Bu bölge gibi genel bir savaş felsefesi bu.
Savaş felsefesi. Tabii. Savaş ticareti şey de ilginç aslında. Senin demin altını çizdiğin nokta çok önemli, pek bilinmiyor ama yani Eritre ile şey arasında, Mısır arasında aslında Nil Nehri'nin Etiyopya'nın en önemli şey savaş sebebi.
Bir şey yapalım.
Baraj yapıyor.
Eli kulağında korkunç bir baraj yapılıyor. Nil'in suları tamamen Etiyopya tarafında kalıyor. Bu arada Mısır Eritre meselesini kaşıyor. Türkiye'de Etiyopya'ya yardım ederek ister istemez taraf oluyor orada. Yani bu bir genel bir yaklaşım. Yani buna hayır diyor muyuz? Soru bu. Mesela IŞİD meselesi içinde aynı. Yani hala Ankara bu teröre destek konusunda dünyaya yeterince teminat verebilmiş değil. Hemen örneğini veriyoruz. Bu yeterince konuşulmadı. Bu Foreign Financial Action Task Force denilen mali eylem görev gücü. OECD'nin Türkiye'nin de kurucusu olduğu 1960'ta OECD Paris merkezli Organization for Economic Development yani uluslararası evet OECD diye geçer malum kooperasyon ve iktisadi kalkınma teşkilatının mali eylem görev gücü. Orada kıyamet koptu biliyorsunuz. Epeydir sallıyorlardı. 2019'da hazırlanmış bir rapor sonucunda Türkiye'ye verilen Türkiye'nin verdiği taahhütler özellikle kara para aklama ve teröre mali destek konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmediğinden yola çıkarak OECD geçen hafta mali eylem görev gücü çerçevesinde Türkiye'yi gri listeye aldı. Yani evet. izleme altındaki ülkeler listesine aldı. Bu Türkiye'nin mali görüntüsü, dış piyasalardaki mali görüntüsü açısından bir felaket demek. Ve yapılan açıklamada terörle ya yani teröre destek, mali destekle mücadele ve kara para aklama konusunda Türkiye'nin nal topladı. Yani mealen söylüyorum, dile getiriliyor. Increased monitoring'e giriyor yani. Daha yüksek düzey izlemeye giriyor. Bu grupta Arnavutluk var. Bu vergi cennetleri var. Barbados, Cayman Islands falan gibi. Burkina Faso var, Kamboçya var, Haiti var, Jamaika, Ürdün, Mali, Malta, bu Avrupa Birliği ülkesi, altını çizmek lazım. Türkiye ile de ilişkisi var bunun, biliyorsun. Fas, Myanmar, Pakistan, Filipinler, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Türkiye, Uganda, Yemen ve Zimbabwe. Bunlar gri liste. Şimdi bu listelere girmek zordur. Yani çünkü bir dolu prosedürü var. Raporlar gidiyor geliyor. Raportörler rapor yazıyor. O raporlar hükümet tarafından, yani ilgili ülke hükümeti tarafından kabul ediliyor. Bu böyle bir iç işlere karışma meselesi falan değil. Oraya da geleceğim. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu ve taraf olduğu bir kuruluşun yaptığı çalışma ve bu kararın altında Türkiye'nin de imzası var. Yani gri listeye alınma kararının altında. Böyle bir tuhaflık var. Çünkü
yani herkes her şeyi biliyor ama devam ediyor.
Yapmıyorlar. Evet, yani gerekeni yapmıyorlar. Aynen öyle. Ve bu listelere girmek, dediğim gibi, çok zahmetlidir. İşte raporlar gider gelir, gider gelir, ama bir kere girdin mi çıkması çok zordur. Ve Türkiye ile ilgili paragrafı okudum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları, eski kararı atıf var. 1267 99 tarihli ve 1373 2001 tarihli, yani 20 yıllık kararlar bunlar. İkisi de terörün finansmanıyla mücadele kararları. Ve Türkiye'nin bunlara uymadığını söylüyor. Yani bu sadece bu savaş meselesi, efendim çocuklarımız niye orada şehit oluyor, yok işte Fırat'ın doğusunun hepsini alacaktınız, hani alamadınız falan değil. Yani bu başka bir paradigma, başka bir mantık, başka bir yaklaşım bu. Yani savaştan yana mısın, savaşa karşı mısın? Cumhuriyet Halk Partisi bunun da cevabını vermiş, verebilmiş değil. Rejim tabii ki zaten o bambaşka bir telden çalıyor. Yani ana muhalefette açıkçası çok farklı da farklı konuşmuyor.
Evet, yani silah endüstrisi, askeri evet. Endüstriyel kompleks denen, ta Eisenhower'ın ilk ifade ettiği şey, yani sağcı olmasına rağmen kendisinin dile getirdiği bir şey Amerikan başkanının, ta 1950'lerde son derece etkili bir şekilde dünyada devam ediyor. Evet. Çeşitli izlerini görüyoruz. Bugün hatta başlayacak olan Julian Assange davasındaki evet. Gelişmeler de tam bunun üzerine. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin türlü şey kullanarak, bütün olanakları kullanarak savaşı nasıl sürdüreceğiz, silah endüstrisi lehine. Ve bunu açığa çıkaranları da hayattan silmeyi kararlaştırdığı bir şey. Ona da belki senin programdan sonra biraz değinme fırsatı olacağız. Bugün başladı, yarın devam edecek. Çok önemli bir dava.
Evet, tabii. Çok önemli. Bakalım ne olacak. Şimdi iki konu daha var Türkiye'yi yakından ilgilendiren. Bir tanesi bu süfera krizi diyelim adına, yani sefirin çoğulu, 10 sefir işte geri adım attı mı atmadı mı bilmem ne, bir dolu her kafadan bir ses çıktı. İşte 10 sefiri kapıya koyarız, persona non grata, istenmeyen kişi ilan ederiz. Aa, bendi. Ondan sonra epey bir kriz yaşandı. Sonra bir kulp bulundu. Bu ta 1961 tarihli Viyana diplomatik ilişkileri, o zamanın tabii diplomatik ilişkilerini düzenleyen Viyana Sözleşmesi. 1961, 60 senelik.
Tam adres. Evet.
60 senelik bir sözleşme, Soğuk Savaş Sözleşmesi. Aman aman biz kimsenin iç içine karışmayız diyen tamamen asgari uzlaşı üzerine bina edilmiş. Çünkü soğuk o zaman bir şey yapmak mümkün değil ki. Yani Brejnev değildi, Kruşçev zamanı. Soğuk Savaş ve işte bu asgari müşterek bu kadar çıkıyor o zamanda. Ama o zamandan bu yana tabii bu iç işlere karışma karışmama meselesinin üzerinden çok sular altından, o köprünün altından çok sular aktı. 1975'te bu konferans, Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Konferansı, şimdi AGİD olan teşkilata dönüştü. O mesela usul usul gayet usturuplu bir şekilde iç işlere karışmanın ilk örneklerini vermişti Avrupa'da. Ondan sonra zaten 89'dan sonra yani demir perde açıldıktan sonra çanak çömlek patladı ve bütün Doğu Avrupa ister istemez kendi iç işlerine karıştırma sürecine girdi Avrupa Birliği ile bütünleşmek üzere. Dolayısıyla yani o bu vay siz bizim iç işimize karışamazsınız falan lafları ve ha madem karışmıyormuşsunuz çok iyi o zaman siz kalabilirsiniz ey Avrupa Batılı 10 büyükelçi. Bunlar yani çocukları eğlendirmek için söylenen laflar. Kaldı ki bütün başkentler Osman Kavala olsun, kimileri de Selahattin Demirtaş olsun, hepsi bu yani Türkiye'ye belki Ankara'dan değil ama kendi başkentlerinden mesaj verip duruyorlar yani. Senelerdir veriyorlar hem de yeni değil ki. Ve sadece bu konularda da değil. Daha dün Joe Biden ekümenik patriği kabul ederken ettikten sonra bir dolu mesele üzerinde konuştular, fikir alışverişinde bulundular ve bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Heybeliada'daki Ruhbar Okulu'nun 1971'de kapatılmış olan ve dolayısıyla Ortodoks dünyasına rahip yetiştiremeyen o Ruhban Okulu'nun açılmasını temenni etti. Al sana iç işleri. Hadi bakalım. ne yapacaksın? Değil mi? Dolayısıyla yani bu iç işlerine karışmama meselesi son derece muğlak, tarihte kalmış, hiçbir ağırlığı olmayan, hiçbir manası olmayan, çünkü uluslararası konvansiyonlara, sözleşmelere, anlaşmalara imza attığın andan itibaren pek çok madde, bu metinlerin, uluslararası metinlerin maddeleri senin kendi ulusal mevzuatının üstüne çıkıyor. Türkiye'de de böyle bir uygulama var. 90. madde anayasa malum. Ama yani 90. madde çok ikircikli ve muğlak yazılmış bir maddedir. Yani çok sağlam bir madde değildir. Yani uluslararası taahhütlerin ulusal yasalar üzerindeki üstünlüğü meselesi. Orada kanun koyucu gayet güzel tam Alaturka şark kurnazlığı yapmıştır. Yani tam bir uygulama yoktur aslında. Ama teoride herkes bunu böyle bilir en azından. Yani iç işlerine karışmama meselesi tarihte kalmış bir soğuk savaş hoşluktur. Öyle diyelim.
Evet. Hele uluslararası insan hakları hukuku açısından hiçbir geçerliği yok. Fakat ilginç.
Onu şey biz diyoruz ama.
Evet. Ama şu aynı zamanda da şey var. Yani
gerçiler de aslında bu gerekçeyle tabii açıklamaya.
Çin'de de yani 43 ülkenin
oraya gelecektim şimdi.
Ama bildirisi vardı. Orada da Türkiye var.
Oraya gelecektim şimdi. Evet. Şimdi oyunla bitirecektim. Bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin mutat yıllık toplantısı cereyan ediyor. Ve Türkiye ilk defa 42 ülkeyle birlikte geçen Perşembe günü Çin'i Sincan'daki Uygur Türkleri ile ilgili hukukun üstünlüğüne tam saygı gösterilmesini sağlamaya çağırdı. Dolayısıyla bu da bal gibi Çin'in iç işlerine karışmaktı. Zaten Cenevre'de oldu bütün bunlar. Cenevre'deki Çin devletinin daimi temsilcisi de bunun Çin'in iç işlerine karışmak olduğunu söyledi. Evet.
Evet öyle dedi. Yani bahane, insan haklarını bahane olarak kullanarak iç işlerimize
karışıyorsunuz dedi. Türkiye de buna imza attı.
Evet. Bir de Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin de aynı şeyi söyledi. Yani Çin'i karalamayı amaçlayan dezenformasyona dayalı dedikodu ve yalanlarla saldırıp insan hakları bahanesiyle Çin'in iç işlerine müdahale etti diyor Wang Wenbin.
Al işte bu yapmamış.
Eski bir kelime vardı Ömer Bey sizde.
Bühtan.
Bühtan.
Tamam. Bühtandır diyor ya Erdoğan, o da onlar da bühtan diyorlar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bu müdahale.
Tabii bu ikisi ayrı şey olmasına rağmen pek gözden kaçtı sanki değil mi? Evet. Böyle bir talihsizlik oldu.
Evet, öyle bir talihsizlik. Wang Wenbin ile Zhang Jun arasındaki bu konuşmalar Türkiye'ye yansımadı. Durum böyle, herkes biliyor.
Durum böyle. Tabii şu var, yani burada bu yaptırım meselesi var. Esas mesele bu. Yani bunların lafta kalmaması gerekiyor. Bütün bu ikazların diyelim, temennilerin, ikazların, ihsasların. Fakat nasıl olacak? Yani mesela Osman Kavala, Selahattin Demirtaş konusunda dahi artık Türkiye'nin yani en güçlü dış telkin mecrası, merkezi olan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları dahi yani Türkiye'deki hukuk dışılık zırhını delemiyor. Yani ve 30 Kasım'da şimdi bir karar var. Muhtemelen Bakanlar Komitesi AİHM'den bir mütalaa daha isteyecek Osman Kavala ile ilgili. Ondan sonra başka bir süreç başlayacak. Ayran alan bir süreç olacak. Ve o süreç sonunda Türkiye eğer 47 ülkenin 3'te 2 çoğunluğunu bulurlarsa, yani 31 ülkeyi tamamlayabilirlerse ki bana tamamlayamazlar gibi geliyor. Bu sefer yani ilk defa tarihinde, yani Ağustos 1949'da üye olduğundan bu yana Avrupa Konseyi'ne zor durumda kalacak, öyle diyelim. Yani işte belki ihraç süreci başlatılacak hakkında, oy hakkı askıya alınacak falan, bütün bunlar imkan dahilinde. Yalnız bunları, yani bunlar yaptılar diyelim. Bunun şeyi ne, yani müeyyidesi ne? Zaten tamamen batıdan kopmuş bir ülke. Çin desen aynı, yani umru değil, yani hakaret ediyor kendisine bir şey söylendiği zaman. Yani uluslararası camianın 1945 sonrası özellikle ile bugünü karşılaştırdığımızda artık uluslararası kararların ve uluslararası aklın diyelim bu ceberut ülkelere değmediği, onları dönüştürmekte veya yani aklın yoluna sevk etmekte çok zayıf ve eksik kaldıkları görünüyor. Esas acıklı olan tarafı bu.
Bu arada Osman Kavala'nın da 1500. gününe tutukluluğunu 1500. gününe yaklaştığımızı hatırlatalım. Cumartesi günü.
Evet, ben de hemen bir sevgili dinleyici dostlarımızdan birinin bu sefer şarkıyı o seçti. Onu büyütüyoruz bugünkü şarkıyı. Leonard Cohen'den Everybody Knows. Her şeyi biliyor.
Ama söylemiyor.
Dallar tutulmuş olduğunu ve yani her şeyi herkesin biliyor. Ya şimdi ya hiç olduğunu biliyor. Ya sen ya ben olduğunu biliyor. Bütün o anlaşmaların çürümüş olduğunu biliyor. Şeyin de salgının da gelmekte olduğunu, hızla gelmekte olduğunu biliyor ama patlamadan önce bir kez daha bakalım şuna filan diyorlar ama böyle gidiyor diye sevgili dostlarımızdan, destekçilerimizden Derya bunu seçti.
Eğer... Sağ olsun. Derya Hanım'a çok teşekkür ediyorum.
Derya Bey.
Derya Bey, pardon.
Evet, Leonard Cohen'dan dinliyoruz. Everybody Knows. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.30, 4 dakika geçiyor 9.30, 9.34 iken. Şimdi daha önceden de sözünü ettiğimiz şeyleri, yani daha iyi bir dünya inşa etmek için önce onu hayal etmek gerekir diye mesela sanatçı Mary Anaïs Hegler'in The Nation dergisinde çok hoş bir yazısı var. Tavsiye ederiz onu da dinleyicilere. Yani dünyayı inşa kavramına yeniden bütün herkese de bu kavramı lanse ediyor. Yani krizden krize dolaşırken gördüğümüz gibi, tıpkı şeyinde, onu ben ekliyorum yani, Leonard Cohen'ın dediği gibi, herkes zarların tutulmuş olduğunu gayet iyi biliyor. Buna rağmen de işte savaşı kaybettiğimizi biliyor ama kaybetmemişiz, kazanacakmışız gibi yapmaya devam ediyor. Yani Mary Anaïs Hegler'de Nation dergisinde, yani dünyanın sona ermekte olduğunu, neden olduğunu falan düşünmek böyle çok acayip ve ilgisiz bir şey değil diyor. Ama şey olarak, kasıtlı olarak değiştirmek için, yani dünyanın ne yaptığını ve biz dünya hakkında ne yaptığımızı düşünmenin tam zamanıdır diyor. Yani başı mı sonu mu? Ve biz yaratıyor muyuz onu, yok mu ediyoruz? Ve her ikisi de cevap diyor. Ve dolayısıyla pek çok şeyin krizi, iklim krizi, bilim, ekonomi, siyaset ve göç. Ve Amitav Ghosh'un da söylediği gibi, aktivist, yazar Hindistan'dan Amitav Ghosh'un, iklim krizi bir kültür krizi. Dolayısıyla da bir imajinasyon, hayal gücü krizini de meydana getiriyor diyor ki, bütün okuduğumuz Açık Gazete'de de sözünü ettiğimiz şeylerde bu yalanlar üzerine inşa edilmiş dünyanın hayal gücümüzü de yerle bir ettiğini de net olarak söyleyebiliriz. O zaman şunu düşünmek lazım diye bitiriyor yazısını Nation dergisinde Anaïs Hegler. Gözlerinizi açtığınız zaman sorun kendinize diyor. Bu o dünyadan bu dünyaya getirmek istediğim bir şey var mı diye. Bu artık işimiz budur diyor. Yani dünyayı yeniden tamamen inşa etmek ve doğru bir şekilde inşa etmek zorundayız ve bunu da bir sanat eseri olarak düşünürsek bir başyapıt yapmalıyız, şaheser olarak yapmalıyız diyordu. İlginç bir...
Tabii bu ufuk, bahsettiği ufuk darlığın hakkında meşhur olan bir söz vardı ya, dünyanın sonunu düşünebiliyoruz ama kapitalizmin sonunu düşünemiyoruz.
Evet. Yani
böyle koca bir literatür var ve sinema...
Evet, George Monbiot çok özlü bir şekilde, evet, söylemişti onu, Guardian gazetesi yazarı, aktivist. Evet, şimdi şey, COP26 televizyonu da bu vesileyle hatırlatalım tekrar. George Monbiot yöneticiliğini ve sunuculuğunu da almış durumda. COP26.tv yazınca izlemek mümkün olacak sonuna kadar. Yani şeyin, COP26'nın sonuna kadar. Bu arada da kısaca yapabilirsek, bu şeyde Tom Englehart'ın Tom Dispatch adlı sitesinde yer alan önemli bir söyleşi vardı. Önde gelen düşünür, felsefeci, bir 150'ye yakın kitabı olan, kendisi hakkında da neredeyse bir o kadar kitap yazılmış olan Noam Chomsky ile Stan Cox'un yaptığı bir mülakat var. Chomsky'nin de yeni bir kitabı daha çıktı. Marv Waterstone'la birlikte kapitalizmin sonuçları, yani hoşnutsuzluğu imal etmek, manufacturing discontent ve buna direniş diye ilginç konuları ele alan genel bir kitabı. Şimdi Stan Cox soruyor, yani Glasgow'da COP26'da 31 Ekim 12 Kasım arasında 2021'de toplanacak COP26 toplantısında bütün ülkelerin büyük bir çoğunluğu, ezici çoğunluğu işte emisyonları azaltma vaatleri verdi. Çoğunlukla da tümüyle yetersiz. Peki bu iklim faciasını, yıkımını önlemek için hangi ilkeler olmalı, bize yol göstermeli diye soruyor. Chomsky de diyor ki, yani bir aslında Paris Anlaşması'nı başlatanların bağlayıcı, biraz önce Cengiz Aktar'ın da değinmiş olduğu başka bir vesileyle noktaya işaret ediyor. Bağlayıcı bir anlaşma yapmak istiyorlardı. Gönüllü taahhütlerle, söz vermelerle yürüyecek değil. Ama bir engel vardı ve bunu bozdu tamamen Cumhuriyetçi Parti diyor. Yani Cumhuriyetçi Parti hiçbir zaman bağlayıcı taahhütleri kabul etmeyeceği açıktı. Yani Cumhuriyetçi örgüt zaten normal bir siyasi parti olma niteliğini tamamen yitirdi. Amerika'daki tamamen süper zenginlerin ve şirket sektörünün tamamen onun refahı için çalışan bir örgüt haline geldi ve ne nüfusun geleceği hakkında ne dünyanın geleceği hakkında herhangi bir kaygısı yok. Cumhuriyetçi örgüt böyle bir anlaşmayı, zaten antlaşmayı asla kabul etmezdi. Cevaben de toplantıyı düzenleyenler Birleşmiş Milletler'de onu da böyle gönüllü bir anlaşmaya çevirdiler. İşte sizin de sözünü ettiğiniz yetersiz şeylerin ortaya çıkmasına da bu yol açtı diyor Stan Cox'a. 6 yıl kaybettik çünkü Trump yönetiminde açıkça fosil yakıtların azami kullanımını ve onları düzenleyen çevre korumacı bir takım şeyler varsa, düzenlemeler varsa, onların da ortadan kaldırılması için uğraştılar. Ölümcül sonuçlarını engellemeye çalışan bir takım regülasyonlar ve sonuç olarak Trump'ın da dışkı ülkeleri dediği, yani daha edepli bir deyim kullandım Trump'tan, ve yoksul insanları, dünyanın yoksul insanları burada yaşıyorlar ve onlar çekiyor asıl acısını. En az yıkıma yol açanlar en büyük şeyleri yıkıma uğruyorlar, en az sorumlu olanlar diyor. Yani IPCC raporundan da bahsediyor yeni çıkan. Çok daha önceki raporlardan, hükümetler arası iklim değişiklik raporunun çok daha öncekilerden daha ağır şeyler var. Yani ama maalesef hemen aleyhine OPEC petrol kartelinden de Joe Biden hemen artıralım üretimi dedi diyor. Yani en büyük ümit bağlanan Joe Biden'a. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde doğalgaz fiyatlarını düşürecek ve kendi oy verenler nezdinde kendi durumunu da yükseltecekti diyor. Çok kar edilecek bir şey var ama bu kar kimin sırtından olacak? Yani diyor Chomsky, insan türünün birkaç bin yıl daha var olması iyi olurdu ama neyse, yeterince de yaşamışlar artık diye düşünüyorlar herhalde diyor. Yani zaten yeryüzündeki türlerin ortalama ömür süresi 100 bin civarında, 100 bin yıl civarında tespit edilmiş durumda. O zaman niye rekoru kıralım ki? Niye adil bir, herkes için adil bir gelecek kuralım? Biz gezegeni zengin şirketler daha da zengin olsun diye ezip geçelim, yaparız diyorlar. Yani Çok ağır bir şey. Son ekonomik sistem son 40 yıldan beri özellikle yıkıcıydı. Yani dünya insanlarının nüfuslarının büyük çoğunluğuna ağır baskı getirdi. Muazzam bir eşitsizlik. Bir, demokrasi üzerine saldırılar. İki, ve çevre. Üçüncüsü de çevreyi yok edici bir hale getirdiler diyor. Yani çok önemli engeller var aslında. Yani fosil yakıt endüstrileri, bankalar ve diğer büyük kurumlar, mali kuruluşlar kar maksimizasyonunu onun dışında da hiçbir şeyi düşünmüyorlar zaten diyor. Ve ekonomik guru Milton Friedman'ın şeyini doğrulamakla meşguller. Onun andını, yani şirketlerin hiçbir sorumluluğu kamuoyuna ya da işçilere, çalışan nüfusa hiçbir sorumluluğu yoktur. Onların tüm sorumluluğu, total sorumluluğu kar maksimizasyonu birkaç çok ufak bir grup içindir diyor yani.
Bu ilginç aslında, bir benzetme de yapmış Chomsky. Physicist ve economist diyor kendisi. Yani fizikçilerle ekonomistler arasında bir fark var, çarpıcı bir fark vardır. Fizikçiler dünyanın sonunu getirebilecek deneyler yapmazlar demiş. Ekonomistlerse öyle değil diyor. Yani neoliberal kapitalizme burada gönderme yapmış. 1980'lerde hepimizin üzerinde aslında bir deney yaptılar diyorlar. İşte demiş Chomsky. Hükümettir problem olan. Burada hükümet, yani government demiş ama bizde daha çok devlet diye geçiyor. Devlettir problem olan diyerek bütün bunları, yani her şeyin piyasaya terk edilmesi gerektiğini söylediler. Tabii eğer kararları devlet almayacaksa kim alacak demiş. O da tabii ki piyasa ve şirketler, özel şirketler.
Evet. Yani. Zaten yani bu iş Carter'la başladı. Sonra Reagan Thatcher ikilisiyle, biri Britanya'da Thatcher, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ronald Reagan'la devam etti. Yani Margaret Thatcher zaten toplum diye bir şey yoktur dedi. Evet. There is no such thing as a society. A society diye bir bayağı dümdüz toplum diye bir şey tanımadığını söyledi. Sadece atomize, tek tek bireylerden oluşuyor ve bir tek piyasayı düzenliyorlar. Yani zenginler.
Tina'sı var değil mi, meşhur?
Tina, evet. There is no alternative. Yani alternatif de yoktur serbest piyasa ekonomisine diyor. Ve işte ticaret odası, Business Roundtable, ticaret yuvarlak masası, ALEC diye kısaltılan başka gibi şeyler. Onlar da bir araya gelip kendilerini savunuyorlar. Yani onlar için zaten toplum diye bir şey var ama sadece onlar için var. Geri kalan bizler için yok. Onlar piyasanın, pek çok insan piyasanın dişleri arasında ezilip gider diyor. Polis güçleri ve araya da kimse girmez. Zenginler güçlü devlete sahip olurlar diyor. Peki umudu nerede görüyorsunuz diye bitiriyor Stan Cox'un son sorusu. Genç insanlarda diyor. Yani Eylül'de uluslararası iklim grevi oldu. Yüz binlerce genç insan geldi ve çevre yıkımına son verilmesini istedi. Greta Thunberg de Davos toplantısında büyük ve güçlülere gayet net bir ayık kafalı bir konuşma yaptı. Ne yapıyorsunuz diye. Ne cüret dedi. Benim şeylerimi, rüyalarımı ve çocukluğumu çaldınız boş laflarınızla ve bize ihanet ettiniz dedi. Bu sözler diyor Noam Chomsky, herkesin bilincine yerleşmeli, bence kazınmalı diyor. Yani özellikle benim neslim, onlara ihanet eden benim kuşağım ve hala dünyanın gençlerine ve diğer ülkelerinin gençlerine ihanet eden kuşak için bir kulaklara küpe olmalıdır bizim için. Ve şimdi biz, bir mücadelemiz var, kazanılabilir. Ama ne kadar geciktirilirse o kadar daha zor olacaktır diyor. Dün de günün sözü olarak da bunu seçmiştik biz. Yani eğer bununla 10 yıl önce baş edebilseydik çok daha düşük olurdu maliyeti. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Kyoto protokolünü reddeden tek ülke olmasaydı çok daha önceden kolaylaşabilirdi. Ama şu var, ne kadar beklersek çocuklarımıza ve torunlarımıza o kadar çok ihanet etmiş olacağız. Seçenekler bunlar. ben diyor ki şahsen önümde çok fazla böyle yıl yok diyor. Ama sizlerin çok var önünüzde diyor ve adil ve sürdürülebilir bir gelecek mevcut, imkanı mevcut ve bizim yapabileceğimiz, oraya gelmeden önce yapabileceğimiz çok şey var. Hemen harekete geçelim diyor. Stan Cox'la yapılmış çok, Stan Cox'un daha doğrusu Noam Chomsky ile yapmış olduğu çok önemli bir konuşmanın bir bölümünü aktarmaya çalıştık. Şimdi bugün başka birkaç şey daha var. Aslında iki konu daha var üzerinde şahsen durmak istediğimiz. Bir tanesi Julian Assange'in davası başlıyor. Bu çok önemli bir şey yani. Dünyanın biraz önce çaldığımız parçayla da yakından ilgili Leonard Cohen'inkiyle, yani dünyanın gözleri önünde bilmezden gelinen, herkesin bildiği ama bilmezden büyük ölçüde gelinen korkunç bir suç işleniyor. Şimdi bunu WikiLeaks kurucusu gazeteci Julian Assange bugün ve yarın Londra'da bir Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini sınır dışı edilmesi Britanya'dan ve kendisinin yargılanıp casusluk suçundan belki de 175 yıla kadar da daha 1917'den kalma bir kanunu uygulayarak mahkum etmesi. Suçu nedir? Açıklamış olması. Bir takım Amerika'nın savaş suçlarını, korkunç suçlarını açıklamış olması. Eline geçen belgeleri yayınlaması. Yani Espionage Act dedikleri işte casusluk suçu, yani gizli belgelerini Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika'nın savaş suçlarını ortaya koyan gizli belgelerini yayınlamış olması. Şimdi bir Britanyalı yargıç Ocak ayında sınır dışı edilmesini bloke etti, engelledi ama Amerika Birleşik Devletleri bu kararın temiz etti. Karara. Şimdi yani temiz müracaatında bulundu. Şey de ilginç bir şekilde ilerici internasyonel tıpkı uzun yıllar önce bir şey Bertrand Russell ve Jean-Paul Sartre gibi önemli felsefeci ve yazarların kurduğu savaş suçları mahkemesi Russell'ın adıyla anlatılıyor. Onun gibi bir mahkeme yaptılar. Progressive International, ilerici internasyonel. Belmarsh mahkemesi deniyor buna. Yani Assange'in tutulduğu ve korkunç şartlar altında tutulduğu yüksek güvenlikli mahkemede onun adını taşıyor ve orada çok ilginç Democracy Now!'da yapılmış bunun kayıtlarından bir bölüm yayınlandı. Bir tanesi Britanyalı yazar, aktivist Tarık Ali. Russell savaş suçları mahkemesinde de görev almıştı. Bizim kuşak onu hatırlar, Tarık Ali'yi de. Ve önce onunla başlıyorlar. Julian'ın hakkında şey, bir dizi savaşı ortaya koydu diyor Tarık Ali. Yani asıl yapmış olduğu iş dünyaya herkesin bildiği şeyi ama bilmezden geldiği ya da duymazdan geldiği şeyi açıkladı diyor. Terörle savaş denen şey. Terörle karşı savaş. Yani 11 Eylül'le başladı. 20 yıl sürdü. Ve 6 savaşa, milyonlarca insanın ölmesine, trilyonlarca doların harcanmasına yol açtı. Heba olmasına. Ve bu o şeyin tek bilançosu da budur. Bundan ibaret. Ama hiç kimse bize iyi geldi, şunu sağladık filan dediğini görmedik. Üstelik de mesela son Afganistan'daki şeylere bakarsak daha da korkunç diyor. Durumun ne olduğu ortada. Peki o zaman Chelsea Manning gibi ve Julian Assange gibi insanlara, yani asıl hedefi ortada olan bu hukuki ve legal peci şeylerin hedefi olan insanların ne diyeceğiz onlara diyor. Herkes biliyor ki Bu doğru bunlar. Bir kısmı videoyla hatta kaydedilmiş yani. Assange'in WikiLeaks'in açıkladığı şeyler. Amerikalılar Irak ailelerini bombalıyorlar. Tamamen masum sivil insanlar. Tamamen masum ve bunları bu vururlarken, öldürürlerken aralarında gazeteciler de var. Kahkahalar atıyorlar ve kayda alıyorlar o cinayette. Büyük bir şaka. Ama milyonlarca insan mesela bu 20 yılda savaş başladıktan sonra Arap dünyasında mesela ölen milyonlar için hiç şaka değil diyor. Ve Julian aslında bırakın yargılamayı bir kahraman olarak ele alınmalıydı. Ve üstelik de tek değildir kendisi diyor. Eğer onu bu intikamcı ve şekilde cezalandırmak, insanların davranışlarını gerçekleri şey yapmaktan, ortaya koymaktan alıkoyacağını düşünüyorlarsa ben halde yanılıyorlar diyor. Yani Julian bu özel durumda yakalanıp işte bu zulme tabi tutulması büyük bir haksızlık tabii. Ve yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni yatıştırmak için bir takım aparatlar kullanılıyor. Hiçbir zaman zaten hapse atılmamalıydı ve kefalete Rab'den filan diye. Yani şu anda da sınır dışı edilmeyi bekleyen bir mahkemede yargılanıyor olması kabul edilemez diyor. Derhal bırakılmalı ve Belmarş mahkemesi gibi şeyler onu bu amaca daha bizi yaklaştırır diye umuyorum diyor. Şimdi bu ilginç bir şey çünkü Srećko Horvat yönetiyor. Genç felsefeci Çek, Hırvat pardon. Soyadı Hırvat zaten. Srećko Horvat. Ve o da bu iyi diyor. Bu Tarık Ali'ye teşekkür ediyor ve diyor ki iyi ki Afganistan'dan bahsettin. Çünkü bizde Belmarş Mahkemesi'ndeki ikinci tanığımız, konuşmacımız Selay Gaffar diyor. O da Afganistan Dayanışma Partisi'nden birisi. Son derece ilginç bir konuşma yapıyor Selay Gaffar. Sevgili yoldaşlar ve dostlar, yani çok onur duyuyorum bu tarihi mahkemede bulunmaktan. Bütün Afganlar, özellikle de savaş suçlarının ailesi, savaş kurbanlarının aileleri Belmarş Mahkemesi'nin bu yaraları biraz olsun sarmaya yönelik olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de hesap verilir durumda olmasını, ondan hesap sorulmasını istiyor. Binlerce masum Afgan'ın hayatını mahvettiler ve geleceklerini çaldılar. Ve işte ilerici internasyonelde bu harika dikkate değer girişim için selamlıyorum dedikten sonra da şey diyor, Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin utanç verici çekilmesinden sonra herkes şu soruyu soruyor. 20 yıl oldu Amerikan askeri işgali Afganistan'da ve gerekçesi de terörizmi önlemekti diyor. Peki nasıl oldu da sonuçta Taliban teröristleri kolay bir zafer elde ettiler? Benim kanaatime göre bir tek kişi aslında bu esrarın cevabını barındırıyor. O da Julian Assange. 2011'de çünkü bir dizi doküman ortaya koydu. Belge, Afgan savaş günlükleri ve orada da tiranlık, korkunç bir Amerikan Birleşik Devletleri'nin politikasını dedi ki büyük hedeflerden bir tanesi savaşı sürdürmek için kara para aklamak. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da vergi üstlerinden paraları kaçırmak ve yine tekrar Afganistan üzerinden dolaştırıp uluslar ötesi güvenlik elitine paraları geri döndürmek için. Yani hem militer, askeri, endüstriyel kompleksten bahsediyor o da. 20 yıl oldu bu Amerikan işgali. Hiçbir şey yıkım ve hayat kaybından başka bir şey getirmedi. Ve ana akım medya tümüyle Afganistan'da böyle güller açan bir tablo çizerken Assange'in WikiLeaks'in sızdırdıklarıyla tam kontrast olarak hem Amerika Birleşik Devletleri hem de NATO işgal güçleri aralarında bütün NATO'lar var, Türkiye bile var. Bunu ben ekledim. Yani kanlı feci şeyler yaptılar. Örneğin 2007'de Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetleri 6 tane 900 kiloluk bomba attı. Yani orada bir çok önem verilen bir birey saklanıyor diye oraya attılar. Sonradan da yerel raporlar çıktı. 300 sivil öldürülmüştü sadece bu olayda ve bir tek haber bile çıkmadı bu olay hakkında medyada diyor. 300 kişinin öldüğü 6 bomba yani 900 kiloluk birer tonluk 6 ton bomba atılıyor. Dümdüz ediliyor araları. 300 sivil en az ölüyor. Ve yani güvenilir kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre diye devam etmiş Selahi Gaffar, 241 bin Afgan ölmüş. Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasındaki çatışmada ve bunlardan 48 bini sadece Amerika Birleşik Devletleri işgal güçleri tarafından bilinmeyen bir dizi olay sırasında ölmüş. 48 bin sivil. Ama bana sorarsanız gerçek rakam çok çok daha büyüktür. Yani birçok şey çünkü rapor edilmiyor, haberi verilmiyor ve belgelenmemiş diyor.
Tabii ama, daha geçtiğimiz ay, evet. Pardon, 2 ay önce yaşanmış değil mi? 10 tane sivili vurdu.
Aynen.
Amerikan yönetimi ve ısrarla da reddetti aslında sivilleri öldürdüğünü. Bombalı saldırıya hazırlanan bir terörist grubunu vurduğunu söylemişti. Fakat daha
çocuk,
sonra
7'si çocuktu.
Evet ve daha sonra tazminat vereceğini de açıkladı
ardından. Evet. Yani aynen işte yani şeyin çok önemli bu Belmarş Mahkemesi. Yani tam Everybody Knows şarkısında olduğu gibi hem biliyoruz hem de yok sayıyoruz. Selahi Gaffar da bunu anlatıyor işte. Ve sonuç olarak görünmeyen yaralar açtı diyor. Toplam nüfus 39 milyon civarında, ben baktım Afganistan'ın ve 2009'da, burası önemli, altını çiziyor, daha önceki Afgan Sağlık Bakanlığı, Kamu Sağlığı Bakanlığı 2009'da şöyle bir rapor vermiş. Afganların 2/3'ü zihin sağlığı problemlerinden çekiyormuş. Akıl hastası yani. Ne kadar? 26 milyon. Bizzat Afgan Sağlık Bakanlığı'nın 26 milyona yakın insanın akıl sağlığı problemleri çektiği. Kim biliyor bunları? Savaş yani yoksulluğun, beslenme yetersizliğinin, kötü sağlık koşullarının olmamasının, sağlık şeylerine ulaşılamamasının ve çevresel yıkımın Afgan halkının sağlığı üzerindeki korkunç etkilerini bilmiyoruz. Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri ve NATO müttefikleri sorumludur. Son 20 yıllık sefaletin, işkence çeken halkın, özellikle de kaderleri mahvolmuş olan kadersiz kadınlarımızın diyor ve teşekkür ediyor. İnşallah bitirirken konuşmasını da inşallah çabuk, kısa sürede Assange bırakılır diyor. Şimdi burada bir ara verelim. Hemen devam edelim ondan sonra. Julian Assange davası bugün ve yarın olacak. Tam zamanı Demokrasi Now'da çıkan bu ilerici internasyonelin Belmarş davasını biraz daha ele almaya devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim.
Açık Gazete.
Açık Radyo burası, 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun. Saat 10'u 5 geçiyor, devam ediyoruz. Özellikle de Julian Assange özgürlük diye bir önemli kurultay ya da mahkeme diyelim. Yani pek çok önemli ismin, ilerici internasyonel kuranların da aralarında bulunduğu pek çok önemli ismin bu Julian Assange davası, WikiLeaks kurucusu, gazeteci Julian Assange'in yıllardan beri, 2,5 yıldır yattığı çok güvenlikli hapishane Belmarş'tan serbest bırakılması ve özgürlüğüne kavuşması için yapılan mahkemeden bahsediyoruz. Onunla ilgili bir mahkeme durumu var. Şimdi üçüncü konuşmacı Jeremy Corbyn, Belmarsh mahkemesinin ve aynı zamanda Britanya parlamentosunun da üyesi, milletvekili, İşçi Partisi'nin eski başkanı. Şimdi Jeremy Corbyn diyor ki Julian Assange çok çok çok büyük bir bedel ödedi. Ömür boyu doğruları açıklama, ortaya koyma kararlılığıyla.
Gerçekleri tabii ortaya çıkardı.
Gerçekleri, evet, ortaya koydu. Doğruları ve gerçekleri ortaya çıkardı. Neden? Çünkü öyle bir fikri var. Yani kendini meşhur kılmak, bu gerçekleri ortaya çıkarınca meşhur olur diye mi diyor? Yoksa daha da böyle değil de acaba daha güçlü ve çok daha yüksek ahlaki değerlere sahip bir şey mi diyor? Yani gerçekleri böyle ekspoze ederek, ortaya koyarak hayatları kurtarabilirsin. Savaşları durdurma imkanın olur. Ve demokrasilerin seçilmiş ya da seçilmemiş yöneticileri, demokrasilerde görev alan insanların kamuoyuna hesap verebilmesini sağlamak için. Acaba bu olmasın diyor Jeremy Corbyn, Julian Assange'in. Ve işte Julian Assange'in bütün buradaki rolü bu yüzden son derece önemli. Onun ortaya çıkardığı enformasyon, bilgiler, belgeler, Irak'la ilgili iddiaların ne kadar dürüst olmadığını, yalan olduğunu ortaya koydu. Onun koyduğu, Assange'in koyduğu enformasyon, 2003'ten beri Irak'la ilgili haberlerin ne kadar devam ettiği, yalanlar üzerine kurulu olduğu, dürüst olmadığını koydu. Ve yani ölenlerin mesela Irak'ta dost ateşi diye onun altından ölenlerin sayısının gerçek rakamlarına ulaşmaya yardımcı olduğu gibi aynı zamanda bütün dünyadaki bütün gazetecilerin, yani düşünce, ifade özgürlüğüne ve işte böyle bağımsız gazeteciliğin karşısında embedded dedikleri, işte yatağı, aynı yatağa girmiş olan ve bu uçaklarda ya da uçak gemilerinde yer alan ve bütün askeriyenin sadece işine yarayacak, orduların işine yarayacak bilgileri üreten gazetecilere karşı bir yorum yaptığı için mi diyor. Yani dolayısıyla bizler gibi diyor, barışçı bir dünyada yaşamak isteyenler ve Irak'ın işgal ve istilasının tekrarlanmayacağını ve en korkunç Irak Savaşı'nın sonuçlarını karşılaşmayacağımız o insanlar olmak için bizim Julian Assange'in kahramanlığını, cesaretini desteklememiz gerekiyor. Çünkü o zaten gösterdi ve ödedi bedelini diyor. Yani dünyanın, bütün dünyanın gerçekliği bilmesi için yaptığı bu büyük çabanın ne kadar cesurca olduğunu ortaya koydu diyor. Önemli bir tanıklık diyelim, konuşma da değil. Ondan sonra da Varoufakis'e geliyor. İlerici Enternasyonu'nun kurucularından DiEM25'in ve eski Maliye Bakanı Yunan Parlamentosu'nda, hala da Avrupa Parlamentosu'nun üyelerinden Yanis Varoufakis'i çağırıyorlar. Genç bir insan diyor Varoufakis konuşmasına başlarken, Avustralya'da uzun uzun zaman önce, yani WikiLeaks'i falan bilmeden önce bir fikir vardı kafasında. Büyük biraderin teknolojisini kullanarak devasa bir dijital ayna yapmak fikriydi bu diyor, buluşuydu. Ve büyük biraderin yüzüne tutacak o aynayı ki biz de onu görebilelim, o aynadan bizi nasıl gözlediğini görelim büyük biraderin diye. 1984 romanına atıf yapıyor George Orwell'in. Yani bir çeşit Medusa'nın yüzünü ayna tutmak gibi bir şeydir diyor. İşte WikiLeaks bu fikrin üzerinde kuruldu diyor. Yani çok uzun bir gece geçirdik Julian'la Ekvador Büyükelçiliğinde de diyor. O beni çağırmıştı diyor. Knightsbridge'de, Ekvador Büyükelçiliğinde şey olarak işte orada ne derler onun adına, büyükelçilikte sığınmacıydı diyor, geri gönderilmesin diye. Ve orada şunu konuştuk diyor, uluslararası para fonunun gizli belgeleri elime geçti yöneticileri arasında demiş Julian Assange. Bunları deşifre eder misin ve transkripsiyonunu yapar mısın diye, bana yardımcı olur musun demiş. Yani çok uzun bir zaman geçirmiş onlarla görüşerek ve ben de diyor yani yapmıştım WikiLeaks aracılığıyla, onun bu harika bir deneyim geçirdik. O kadar özgürleştirici bir deneydi ki bu diyor. Çünkü birdenbire kendi kulaklarımla aynı yetkililerin uluslararası para fonuyla ben Maliye Bakanı olarak görüşürken bambaşka şeyler söylüyorlardı. Yani Yunanistan'ın halkının bütün istediklerine biz de tamamen varız bunlara diye konuşuyorlardı. Bütün duyduklarım bu şekilde tanımıştım uluslararası para fonunun görevlilerini. Şimdi bambaşka şeyler aralarında konuştuğunu öğrenmiş oldum diyor. Bu benim için büyük bir deneyimdi. Uzun bir gece geçirdim Ekvador Büyükelçiliği'nde, onun sığınmacı olarak girdiği yerde. Ve şimdi tabii WikiLeaks çok daha önemli bir şey yaptı. Yani uluslararası para fonu zaten Yunan halkına karşı suç işlediklerini bilerek, bile bile işlediklerini gösteren belgeleri yayınladı. Aynı zamanda yalnız Yunanistan'da değil, Latin Amerika'da ve diğer ülkelerde bir yandan böyle bah çok istiyoruz, onların lehine çalışıyoruz derken, bir yandan da özellikle liberallere böyle bunları açıklamaktan dolayı da fevkalade tehlikeye düştükleri diyor. Yani liberaller, demokratlar, Toriler, işte Muhafazakar Parti, sosyal demokratlar, hepsine insanlığa karşı suç işlendiğini ve kendi seçilmiş liderlerimiz tarafından işlendiğini gösteren belgeleri kendi adımıza arkamızdan, sırtımızdan yapıldığını gösterdi. O yüzden işte Julian Assange'i öldürmek istiyorlar diyor. Şeyde açığa çıktı ya, onu hatırlatıyor işte. Yani hatırlatmış evet, oluyor konuşmada. Suikast ve kaçırma değil mi? Evet. Üstelik Britanya hükümeti biz yaparız filan demiş gizli konuşmalarda. O da açığa çıktı. Yani dolayısıyla da Yanis Varoufakis diyor ki mesajımız Belmarş mahkemesinde sadece Julian'a destek olmak ya da onun serbest bırakılması değil diyor. Biz bir mahkemeyiz. Biz yargılıyoruz. Julian'ı öldürmeyi tasarlayan canileri yargılıyoruz ve insanlığa karşı suçlara karşı konuşuyoruz. Sadece Julian Assange'i yavaş yavaş öldürmekten dolayı değil diyor. Siz suçlusunuz ve biz sizi dünyanın sonuna kadar kovalayacağız ve hesap soracağız bu işlemiş olduğunuz, bütün dünyada insanlığa karşı işlemiş olduğunuz suçlar ve aynı zamanda da yavaş yavaş Julian Assange'i de ve diğer bütün şeyleri de, whistleblower dedikleri ifşacıları da, oyun bozanları da şey yaptığınız için diyorlar. Diyor ve konuşmasını burada bitiriyor Varoufakis. Ondan sonra da Ewan McCaskill, önemli bir başka ifşacı, yani bu Pulitzer ödüllü gazeteci, Guardian'da 20 yıl aşkın bir süre görev yaptı. Ve o da diyor ki ben pek çok şey Julian Assange'in yanı sıra Edward Snowden'a da çok şey borçluyum, bir başka ifşacıya. Hong Kong'a 2013'te Glenn Greenwald ve Laura Poitras'la beraber gittim. Ve Snowden'ın Hong Kong'daki otel odasına bir hafta kaldık, kapandık. Yani whistleblower'lar diyor Ewan McCaskill, iyi gazetecilik için şarttır. Onlar çünkü muhabirlerin, gerçek gazetecilerin gizlilik perdesinin, duvarının, surlarının arkasına geçebilmelerini ve hem resmi yetkililerin hem de basın sözcülerinin inşa ettikleri duvarların, gizli duvarların arkasına geçmeyi sağlarlar diyor. Ve yapılan hükümetlerin, şirketlerin, orduların, istihbarat kuruluşlarının yaptıkları korkunç suçları kötüye kullanmaları ortaya koyarlar diyor. Ve onlar cezalandırmak yerine hapse, yani ödüllendirilmek yerine hapse atarlar ve işkence gibi şeyler çekerler diyor. Yani çok önemli bir rolü olduğunu ve Julian eğer yargılanacaksa o zaman Guardian'da, New York Times'da, Der Spiegel'de, El País'te, La Repubblica'da ve diğer bütün bu şeylerde savaş suçlarını iyi kötü yazmış olan bütün gazeteci ve gazetelerin ve yayın organlarının da yargılanması gerekiyor. Aslına bakarsanız en korkunç olanı da Obama, liberal bir geçmişine rağmen bu şeyin gelen baskılara, istihbarat örgütlerinden gelen baskılara direnemedi ve 1917 casusluk suçunu ve diğer suç kanunları kullandı bunlara karşı. Aslında Obama çok önemli bir şey açıklıyor. Obama bu gibi şeylere, gazetecilere ve whistleblower'lara, bu açıklayıcılara, ifşacılara en büyük yargılanmakta en büyük suçu o işlemiştir diyor. Sorumludur diyor. Bütün daha önceki Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının toplamından fazla diyor. Arkadan Stella Morris konuşuyor nişanlısı Julian Assange.
Bu arada Obama'nın, çok özür dilerim, Chelsea Manning'i, yani whistleblower ya da ifşacı diye geçen, ki WikiLeaks'e bir dizi belge sunan Chelsea Manning'i affettiğini de belki hatırlatmak lazım Obama'nın. Yani belgeleri alıp yasa dışı bir şekilde, eğer buysa mesele, alıp WikiLeaks'e veren kişiyi affettiler ama Julian Assange'i affetmediler.
Evet, aynen öyle. Çok önemli. Stella Morris de şey diyor, yani son birkaç hafta içinde maske düştü diyor. Çünkü bir, yani bayağı açıklandı diyor. İşte bu sadece basit bir politik yargılama değil. Yahoo News'dan çıkan müthiş bir makale oldu. 7500 kelimelik bir araştırma. 30 ayrı kaynaktan geliyor. Adları verilen ve verilmeyen yüksek düzey kaynaklardan. Şu andaki ve eski Amerikan yönetimlerinden, Ulusal Güvenlik Ajansı'ndan, CIA'den ve işte bütün bu yargısız infazlar, yani her yerde, bu kara site denilen kara yerlerde her şeyin olabileceği, Ekvador şeyinde de öldürmeye kalkmaları, kaçırmaya kalkmaları, inanılmaz şeyler hesaplanıyor, yapılıyor ve Julian'ın avukatlarının adlarıyla, sanlarıyla hedef almışlar. Yani e-mailler ele geçmiş. Gareth Pierce, Aitor Martinez, yani Julian'ın avukatlarından ve evraklarını çalmışlar ve çok ünlü avukat Baltazar Garzon'un şeyine girmişler. Ofisine girmişler belgeleri ele geçirmek için.
Yani Assange'ı suçladıkları şeyleri kendileri yapmışlar yani.
Kendileri yapmışlar tamamen yani. Ve CIA bunu öldürmeyi planlarken diyor. Bu benim aklıma tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Nixon döneminde de işte şeylerin, psikiyatrların ofislerine yapılan baskınları da hatırlatıyor. Onu da biliyoruz. Yani bu açık bir suçsallıktır ve dürüst, suçsuz bir insanı, bir gazeteci, işini yaptığı için cezalandırmak için çok teşkilatlı bir suçtur, uluslararası suçtur diyor. Hukuku da kullanıyorlar. Ve son olarak da Edward Snowden konuşuyor. Çok önemli bir şey. Burada olmak büyük bir mutluluk ve çok zorluk çektim, nasıl oluyoruz bunca yıl sonra burada olduğumuzu diyor. Çok fazla hikaye var diyor Edward Snowden. Çok eleştiri geldi ve çok büyük aldatmacalar oldu. Ve bizi nereye getirdi bu? Bir işe yaradı mı? Evet, bir zafer bizim için, devlet için ve insanlık için ve haklarımız için. Böyle bu bir zafer midir bizim için diyor. Yani ben ilk açığa çıktığımda, fahiş ettiğimde, ifşa ettiğimde affedersiniz 2013'te yani ortaya çıkmamın sebebi çünkü bizim bilme hakkımız var. Bize neler yapıldığını ve hükümetlerimizin bizim adına neler yapıldığını bilmemiz hakkı vardır dedim diyor. Ve bu tehdit altındaydı. Şimdi dünyaya o tarihten beri olanlara bakarsanız bu trend hızlanıyor diyor. Hala bu hakkımız var mı? Eğer bunları savunmazsak başka hakkımız kalır mı, kalmaz mı? Bugün birisi ne görüyoruz ki bu hakları savunmak için ayağa kalktı ve savundu. Ve cesur bir şekilde o hakkı, hakkın şampiyonluğu yaptı ve ağır bir bedel karşılığında. İşte şimdi bizim sıramız onun haklarını savunmak için. Biz görmekte olduğumuz, tanık olduğumuz şey bir cinayettir. Ve hiç bahsedilmiyor. Herkes biliyor ama bahsedilmiyor diyor. Ve bunun benim için de yani gelişmiş ülke diye bir şeyin, ülkenin basınının yardım, bütün bilgiye sahip olarak bu yalnız bu adama karşı değil, aynı zamanda kamu yararına karşı da bir suç işlemekte. Bütün bile bile suç işlediğini görmek müthiş bir şey diyor. Ama şu anda hepsini görebiliyoruz. Hepsini hissedebiliyoruz. Ve o kadar tanıdık ki bunlar, aşina ki diyor. Yani ayağıma giydiğim ayakkabılar kadar aşina olduğum bir şey diyor. Yani nereye bakarsak bakalım. Afganistan'dan ekonomi meselesine, pandemiden işte sürekli gözleme, her tarafta vatandaşların, ülkelerin gözlenmesine kadar açık şey, açık olan şeyler konuşulamaz hale getirilmiştir diyor. Neden? Çünkü bizim yaptığımız şeyler kanıt olarak aleyhimizde kullanılır diye kimse konuşmuyor diyor onun için. Yani Amerikan devletinin gözünde birkaç kişi temsil ediyor bunu. Yani çok büyük bir nefret objesi bunlar. Yani daha fazlası yok. Julian Assange'den daha büyük nefret objesi. Siyasi bir suçlu cani olarak suçlandı diyor. Yargılanmasını sağlıyorlar. Yani çok iyi anlıyorum ama işte en çok, en ağır politik suçlu, yani yanlış tarafı seçtiği için yaptı. Onun için affetmiyorlar diyor. Asıl devletten yana olmalıydı, suçlulardan yana olmalıydılar diyor. Yani Julian Assange bunları kabul etmedi ve kendisini bir gazetecilik suçu, birinci derecede gazetecilik suçu işledi. Yani başka yerde bakarsak aynı şey, yani gizli yayınların, sırların yayınlanması meselesi New York Times'da da, Washington Post gazetesinde de gördük ama onlar değil diyor. Bu sadece basit bir, rahatsız edici bir gerçekliğin ortaya çıkarması, açığa çıkarılmasını diyor. Ama Julian Assange'i en büyük, günümüzün en büyük gazetelerinden ayıran bir şey var. O da onun bağımsızlığı diyor. Julian Assange öyle hafife alınacak ve yargılanacak birisi kolaylıkla değil diyor. Ve şeyi de hatırlatmış bitirirken. Yani çok 2013'te zaten çıktığım zaman ortaya büyük bir gözetleme 5 kardeş tarafından. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve tabii ki Birleşik Krallık. Onlar işte bütün bu gazeteleri, bu ülkelerin aynı şeyleri basmaya başladılar. Önce Guardian'da, Birleşik Krallık'ta hala. Yani bir hikaye okudum. Yani ikinci elden duyduğum bir şey diyor. Yani Britanya devleti size gelip tamam eğlendiniz artık yeterince yaptınız. Şimdi durma zamanı geldi demişler Britanya yetkilileri. Ve şimdi elinizdeki arşiv malzemesini Amerika Birleşik Devletleri'ne göndermelisiniz. Çünkü artık yani göndermek zorunda kaldılar çünkü artık güvenli bir şekilde basamıyorlardı diyor ve haklıydılar diyor çünkü Britanya devletindeki ajanlar da Guardian'a gidip laptoplarını, kompüterle bilgisayarlarını kırdılar ve bütün hepsini filme aldılar ve böyle bitki makineleriyle kırdılar, ettiler. computer çiplerini, bilgisayar çiplerini şey yaptı, herhangi bir iz kalmasın diye yok ettiler, imha ettiler diyor. Şimdi Julian işte bunlardan engel olunamadı ve hiçbir zamanda olacak biri değildir. Yani şimdi anlıyorsunuz ki bu kadar gözlem altında tutulan bir insan, karakterlerini de anlıyorsunuz ve hangi noktada kırıldıklarını biliyorsunuz ve neyin onları kırıp kıramayacağını biliyorsunuz. O da eğilmedi, bükülmedi ve sonuna kadar konuşulamayanları söyledi. Muhalefetin karşısında, devletin gücü karşısında ve bu da harika bir şey. O yüzden de hapishanede duruyor işte. Ama hepimiz bu suçu paylaşıyoruz ve bütün gücün, kudretin karanlık koridorlarına ışık tutmakla yükümlüyüz diye bitirmiş. Julian Assange ile ilgili çok önemli bir dava 2 gün sürecek. İşte burada Democracy Now! Gazete şeyinde, yayınında da bunlar, bu mahkemeden bir bölüm. Tamamı da yayınlanacak Democracy Now!'da. Onu da söyleyelim. Size aktardık bugün. Ve burada bitiriyoruz artık. Süremizi de taşmış durumdayız zaten. Şimdi hemen şeyi de söyleyelim. İşte Covid'i unutmayın lütfen. Maske, mesafe ve musluk meselesi, kapalı mekanların havalandırmasını ve aşıyı da lütfen unutmayın diyelim. Ve bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil ile birlikte olduğunuzu da hatırlatalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın efendim.
Günaydın.
Günaydın. Good vibration.